자, 바디야 가라. 어. 업.
맨. 오,
맨. 어자. 업.
맨, 맨, 맨, 맨, 맨. 오. 스피드 쇼.
에, 대박.
Hocam
ya, hocam, hocam program başlamadan bir şut atsana, son bir şut atabilir miyim hocam?
At hocam, at, vur.
Atıyorum hadi. Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Ya of ya, yine aynı şey yapıyorsunuz.
Eyvah, cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık, bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi, evet bu program başla demekti arkadaşlar, biz gidiyoruz hadi. Hadi, hadi radyo programına gidiyoruz, siz toplayın ortalığı
ya,
hadi hadi görüşürüz
hadi, gidiyoruz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz ya, nereye gidiyorsunuz, her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Önce baksana şuraya,
program başlıyor ya.
Arkadaşlar şey toplayın, ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik, toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor, program.
9 2 dakika var hocam, 9 2 dakika var, koş hocam.
Hadi koş koş koş.
İnanamıyorum ya, hala aynı şeyi yapıyorlar bunlar ya, yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında
Radyo Gören Parmak'ta
ben Engin,
ben Adem.
Hepinizi bekliyoruz.
Bedava, hava bedava, bulut bedava, dere tepe bedava, yağmur çamur bedava, bedava yaşıyoruz, dostlar bedava. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı. Otomobillerin dışı, sinemaların kapısı. Can ekranlar, onlar bedava. Can ekranlar. Su bedava, kelle fiyatına hürmet. kışı, sinemaların kapısı, otomobillerin dışı, sinemaların kapısı, cam mekanlar, onlar bedava, cam mekanlar, onlar bedava. Beynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Beynir ekmek değil ama acı su bedava. Kelle fiyatına hürriyet, esirlik bedava. Bedava yaşıyoruz dostlar bedava.
Evet, herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar diliyorum. Şimdi
saatlerden.
Adem abi bağırıyordu bana. Giriyorum ya Engin artık kalk kalk. Sonunda zorla duydum arkadaşlar.
Evet, evet.
Herkese sonra bir duydum. Engel seçimli saatlerden daha iyi akşamlar diliyoruz. Bugün ayın kaçı hocam?
Bugün ayın 6'sı. 6 Ocak 2010.
Evet 6 Ocak. Evet. 2010'un ilk yayını mı hocam?
Evet evet 2010'un ilk yayını biz bir yıldır görüşmüyoruz dermiş.
Geçen yıl biz yeni yılı kutladık. Ne yaptın yeni yılda hocam?
Vallahi yeni yılda evdeydim hocam. Bir şey yapmadım. Öyle PTT diyorlar yani. Pijama terlik televizyon.
Ha evet PTT doğru. Onunla uğraşın. Biz de hocam Sevda ile ben kuzenlere gittik. Böyle bir kuzenler günüydü yaklaşık. 25-30 kişiden.
Ooo güzel. Böyle. Çok güzel.
Toplandık aslında fena değildi öyle. Televizyon falan izledik. Çok şey değil ama öyle tombala falan klasik yılbaşı şeyidir biliyorsun. Onu yaptılar falan.
Tabu oynadık.
Tombala oynadık. Belki o da şey mesela tabu çok zevkli bir oyun hocam. Tabuyu biliyor mu dinleyeceğimiz?
Evet. Hakikaten keyifli bir oyun.
Tabunun şeyi bu arada.
Aslında.
Yayınımız devam ediyor değil mi hocam?
Ediyor.
Ha iyi tamam. Benim şey gitti de ondan dolayı diyorum.
Şey tabunun aslında nasıl denir? Erişebilir bir oyunu olsa çok güzel olur değil mi?
Evet evet. Hocam tabu gerçekten şöyle. Tabunun mantığı çok belli. Onun bir tane kelime var. Mesela diyelim ki deniz kelimesi tutuluyor arkadaşlar. Bu deniz kelimesini sizin karşı taraftakilerine anlatmanız gerekiyor ama işte kum, balık, işte başka ne martı,
yasak kelimeler var. Kullanılmayacak.
Kelimeler yasak. Bu kelimeleri evet. Kullanmamanız gerekiyor. Hı. Evet, bunun dalga. Gibi şeyleri kullanmadan bu şeyi anlatmanız gerekiyor.
Şezlong.
Bu arada ben yayını alamıyorum henüz onu söyleyeyim hocam.
Evet, yayın şu anda gizliyor hocam. Ben şeyde görüyorum sistemde. Tamam, sorun yok.
Benim internetle ilgili mi diyeceğim ama şu an yayın yok. Evet. Böyle bir şey yani tabu genel olarak böyle denizdeki bozuklukla şey kişilerdeki şeyle oynanan bir oyun. Erişilebilir hakikaten olabilir yani aslında onun yazılması lazım.
Niye güldün Sevda?
Ay bir taraftan. Hocam.
Evet.
Bu arada arkadaşlar adreslerimizi de verelim. Ben hala yayını alamıyorum bunu tekrar hatırlatıyorum hocam. Yok yani iki tarafta da yok. Yani insanlar alıyor mu bilmiyorum ama. Yasaklı kelimeleri bunun braille olarak yapılması çok kolay bir şey.
Evet.
Normalde böyle kendin elle de yaparsın ama pişti gibi değil. Bütün tabu kelimelerini elle yaptığın zaman o zaman o kelimelerin hepsini de bilmiş olursun yani. Böyle bir ilginç bir durum oluyor bence.
Evet. Bu arada şu anda yayınımız var.
Eminsin.
Aha, ben şeyden baktım. Gayet güzel geliyor yayın.
Evet. Hı-hı. O zaman bende yok belki de. Belki dinleyicilerimiz de şey yaparlarsa bu konuda bize dönerlerse seviniriz. Bu arada tabii hocam MSN ve MSN adreslerimizi hatırlatalım istersen.
Hı hı. Radyo et goremparmak.org.tr'si var mıydı ya? Bak bir an ben de şey düştüm.
Radyo et goremparmak.org
evet pardon.
Diğer adresimiz de
engelsizerisimi@gmail.com.
Geçen hafta bir problem olmuştu evet. MSN'imizde ama şimdi böyle bir şey yok.
Bugün problemsiz bir şekilde açabiliyoruz diyorsun. Evet.
Siz de bizim yayınımızı alıyorsanız lütfen aldığınıza dair bir mail messengerlarımıza mail gönderirseniz seviniriz arkadaşlar. Evet, şu an duyuyorum ben yayını, galiba alıyoruz.
Aha, evet, yayın var. Ben diyorum ya, evet. Yayında bir problem yok.
Peki bugün neler yapacağız hocam konumuzda? Evet, bu arada messengerlardan da geliyor mesajlar. Neler yapacağız hocam bugün?
Bugün neden bahsediyoruz? Bugün görme engellilerdeki tiklerden bahsedeceğiz.
Evet, bugün değil tikler, mi? Tik nedir, konumuz tikin tik. Sebepleri nelerdir ve tikler var mı? Bundan bahsetmek bahsedeceğiz. Istiyoruz arkadaşlar. Sizler de eğer bu konuyla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, niye tikler oluşuyor? Özellikle herkeste aslında tik bozuklukları var ama
görmeyenlerde daha fazla.
Yani engellerde daha fazla olabilir veya belli bildiğimiz hepimizin ortak gördüğü tikler oluyor. Özellikle o okul çağlarında yaşayan insanlar varsa.
Evet.
Bende de mesela vardır hala, elimi gözüme mutlaka aynı koyarım.
Aynı tik bende yani, de var.
Ne kadar şey olsa da.
Direkt yani boşlukta böyle bir şey yani düşündüğüm zaman elim otomatik olarak gözüme gidiyor.
Evet evet, yani onun sebeplerini biraz konuşacağız. Biraz çok da araştırma yapmadık ama kısa birkaç bilgi vermek isteyeceğiz. Hem de sizden bu konuda neden olabilir, niye oluyor, ne gibi tiklerle karşılaştınız? Belki bununla ilgili görüş ve önerilerinizi sizden de bekliyoruz programımız içerisinde.
Evet.
Bundan bahsedeceğiz. Başka şarkılarımız olacak. Şarkılarım yine mobbing ile ilgili bir seminer vardı.
Onun devamını vereceğiz. Onun bir de egzersizle ilgili bir şeylerden bahsedeceğimizi söyledi mi? Sporla ilgili işte hareketli yürümek, işte görmeyenlerin, işte özellikle masa başı çalışanların etkilendiği şeyler var. Görme engelli olarak hani hareket kısıtlılığımız oluyor ya,
evet,
genelde.
Evet, yani ne gibi spor alanları bulunabilir mesela bir görmeyen olarak yapabileceğimiz. Hani hakikaten sorunlar oluyor sporla ilgili de. Gidip bir parkurda koşu yapamıyorsunuz örneğin. Yani
bu açığı nasıl kapatabiliriz, belki bununla ilgili şey olabilir, yorumlar gelebilir değil mi?
Evet. Evet, bunun üzerinde de duracağız. Tabii son dönemlerde tartışılan haberlerden de bahsedeceğiz. Özellikle biraz şeyi tartışmak lazım herhalde. Bu listelerde yoğun bir tartışma oldu. E-mail listelerine üyeyseniz, işte Metin Şentürk biliyorsunuz bir rekor denemesi yapacak yakında, Şubat ayında. İşte ortalığa yayıldı. 280 kilometreye mi çıkmaya çalışacaktı hocam?
Evet.
Yani dünya rekoru kırmayı hedefliyor. Bunun için
260
Fi yapının sahibi Fikret İnan kendi Ferrari arabasını tahsis etmiş. Hani bunu kullanabilirsin diye. Bunun üzerine çok olumlu söylentiler de var. Olumsuz çok sözler de var. Belki bunu da biraz tartışmak.
Bununla siz de görüşlerinizi yazabilirsiniz bununla ilgili.
Bence yazın. Hani siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, ne düşünüyorsunuz?
Bir rekor denemesi yapıyor. Bununla ilgili iki taraftan da çok değişik, farklı uç noktalarda da görüşler geliyor açıkçası. Yani bu konudaki görüşleriniz nedir? Biz de biraz görüşlerimizi söyleriz ama istersen bir müzik arası verelim.
Evet, sonra ben de devam edelim bence de. Evet.
Bu arada tekrar adreslerimizi hatırlatalım. engelserişim@hotmail.com ya da radyo@görenparmak.org adreslerinden bize ulaşabilirsiniz.
Daimi adresimiz her zamanki mail@engelserişim.com.
Evet.
Buralardan da bize ulaşabilirsiniz. Şimdi müzik arasından sonra tekrar birlikte olacağız.
Mali dene kauma au nisu Ikera fa wafa Sukura baro tumasera Au fe baro lindige yena Mali dene kima inisu Inisuro baro Kera fa wofa ne bife Sukura baro tumasira Ife kumali negeyena Koro ya yala Jile ni yala Sadamu ya nyote Fasilini ya Mesu fe baro la kairala
umut yarasın mam. La jamaro, seba kele sigile jamaro. O bole lontan fe. Tuloni yele beyani sanamuya. Lontan keko sanamuya ye munye. Mama, au moke una fufamu, ulufana sigira kasumuke kairala.
Koro na yala, jire niyala, sanamu ya nyote fasitulia.
Arkadaşlar şey burada sizinle ilgili hem tikler üzerinde paylaşacaktık hem de Metin Şentürk'le ilgili olaydan başladık. Bu haftayla ilgili olan şeylerden önce şeyden de bahsedeyim. Bu cumartesi bizim evde bir çekim yaptılar hocam. Evet. Bir proje kapsamında Alt Nokta Köyler Vakfı'nın bir projesiydi. İşte bir aileyi çekmek istiyorlarmış. İşte geldiler bize dedi ki ya ne çekeceksiniz ki yani açıkçası hani neyi çekmeyi planlıyorsunuz? Hani bunlar da çok şey değillerdi yani.
Ne yapacakları konusunda
emin değiller de biz de dedik yani ne çekilebilir ki bir ailede aslında o bile bence başlı başına yani bir yani nasıl görülüyor dışarıdan bilmiyorum ama hani böyle bir arada yaşamak falan bile herhalde imkansız gibi geldiği için onları çekti yaptık işte ne yaptık işte önce yemek falan işte yemek derken kahvaltı vaktiydi geldiklerinde işte bir şeylerin soyulması, doğranması işte üstümüzü giyerken işte kravat takarken bilmem ne tıraş olurken falan öyle değişik değişik çekimler yaptılar ondan sonra da işte dışarı çıktım dışarıda yolda yürürken falan çektiler bilmiyorum hani nerede kullanılır ama hani şeydi
Demek ki şey diyorum, hani böyle bir şeyi çekme gereği duymaları da ilginç. Yani niye? Yani sonuçta hani bir bu kadar farklı ve uzaylı gibi galiba bir bakış açısı var çevreden.
Evet, hani iki görmeyen nasıl yaşıyor?
Görme ihtiyacı duyuyorlar galiba. Hani onu hissettim daha sonradan düşündüğümde olay.
Evet. Uzaylı deyince aklıma şey geldi ya. Lisedeydik galiba. Fen öğretmenimiz çocuklara şey demişti. Arkadaşlar, arkadaşlarınız uzaylı değil. Yani siz nasılsanız onlar da aynı. O yüzden hani arkadaşlarınıza ne çok aşırı böyle yapamayacaklarını düşünerek ilgi gösterin, ne de ilgisiz kalın.
Evet. Yani gerçekten orada şeyler var. Yani insanların şeyleri o anlamda değişik bir nokta. Bu arada tiklerle ilgili hemen küçük küçük bir şeyler ben anlatmak istiyorum.
Evet.
Tiklerin hocam sebepleri genelde şey açısından inceleniyor literatürde, ya psikiyatrik ya da psikolojik olarak olduğu inceleniyor. Ve temel olarak ilk sebepleri olarak da insanlarda işte bu çocukluk yıllarında görülmeye başlandığı düşünülüyor daha çok. Yani özellikle 5 ila 7 yaş arasında görülüyormuş hocam tikler.
Beş
O dönemde başlamaya başlıyormuş yani tikler diye genel olarak.
O dönemde şekilleniyor yani.
Evet, şekilleniyor. Ve en çok şeyi stres olabilir deniyor. Heyecan olabilir.
Evet.
Küçük yaşta veya daha sonra yaşanan bir cinsel kötüye kullanma olabilir. Bunun dışında beyinsel bazı bozukluklar, hücre bozuklukları da tiklere sebep
Olabilir.
olabilir diyor bir psikiyatrik internet sitesinde okuduğum şeyler. Biraz sonraki şeylerde yine devam edeceğim. Belki engellerle ilgili neler olabilir gibi onlara da araştırmaya çalışıyorum ama bilmiyorum neler bulabilirim diye. Ama ben de gerçekten de bir görmeyenler açısından da baktığımızda şey yapıyor. Yani böyle bir dönem fark ettim yani 5-6 yaşlardan sonra daha çok oluyor ve okullarda çok değişikliklerle görürdük hocam fark ettiysen.
Evet.
Aklına gelenler var mı? Sen bahsetmek ister misin?
Mesela dönerek şarkı söyleme, sürekli bir noktada sabit durma, sallanma sağ sola. Evet, ben mesela birkaç kişi hatırlıyorum. Okulda bir salonda kalorifer vardı. Onun başında oluyorlardı. Hani kışın kalorifer yanıyor da ısınma amacıyla değil. Yani yazın da oradaydı. Ya da yazın iyi havada bahçede bir ağaca yaslanmış olarak oluyordu, duruyordu. İşte başını sağa sola sallayanlar oluyordu.
Sallayanlar, döndürenler, değil mi? Böyle etrafına
Evet.
böyle yukarı aşağı şey yapanlar. En sık da görülenlerden biri de eli göze koymak
Evet.
gibi şeyler oluyor galiba. Hakikaten değişik yani böyle bir sürü tik var ve bunun üzerine ne kadar gidiyor eğitimciler o da ayrı ilginç bir konu gerçekten hocam. Yani bir sürü şey var ve birçok çocukta da veya büyükte de yetişkinde de maalesef görüyoruz yani bunları açıkçası. Sebepleri ne olabilir? Hani normal tiklerle benzer sebepler mi gösteriyor yoksa başka şeyler mi gösteriyor? Hakikaten üzerinde tartışmak gerekiyor bence bu konunun.
Aslında değişik araştırmalar yapılması gerekir bence. Şimdi mesela şu anda İstanbul'daki okullarda mümkün olduğunca gündüzlü eğitim var. Şimdi başta sebebi strestir dedik ya. Mesela başta sebeplenen biri. Acaba yatılı kalıyor olmak o yaşta çocukta bir stres oluşturuyor mu?
Şimdi
Düşüncesiyle
hocam
bir
yani
araştırma
evet yatılı
yapsak.
okul ama ben şunu da fark ettim hani bu bir de köyler okullarında olmuyor ki ben kaynaştırma eğitimle ilgili de şey yaptım. Orada da ciddi tikleri vardı çocukların. Yani benzer şeyleri onlar da ya
Anladım.
sallanmak ya dönmek, elini gözüne koymak gibi tikleri. Orada da gördüm yani ailelerin hani çocuklarının şeyinde. Ha
Evet.
bu bir gerçekten görme yetersizliği nedeniyle kaynaklanan bir stres mi gerçekten? Kaygı diye yani çünkü en büyük sebebi kaygı olarak nitelendiriliyor tiklerin ama
Evet.
bu hakikaten bu mudur yoksa başka sebepler midir? Biraz daha üzerinde çalışmak gerektiğini düşünüyorum hocam.
Aklımda bir şey vardı da bu az önce neden bahsediyorduk bir an bir şey düşündüm sonra unuttum bir anda ama
İstersen müzik arası verelim
bu
oradan sonra
arada
devam edelim
evet
hocam.
parçadan sonra tekrar
Evet.
devam edelim konuşmaya.
Yâredir sinede eski sevgili eski sevgi, eski günler. Hayata baksana, takmıyor kimseyi. Hiçbir şey diriltmez artık geçmişi. Yarı dün yine de yaktığım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma bu maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Eski sevgili, ne yapsan kolay unutulmaz. Ağlama geçmişe, yaşadık bitti. Anılar bizi yalnız bırakmaz. Yalnızız yine de. Yaktığım gemilerimi, dönüş yok artık geri. Tak etti canıma maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Artık geri tak etti canıma bu maskeli balon, bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri. Bu maskeli balon ve onun sahte yüzleri.
Evet, devam ediyoruz.
Evet.
Bu yine gitti ama hocam, umarım vardır.
Yok yok, var hocam. Sen rahat, için rahat sen. Zaten dinleyicilerimiz ya yazacaktır öyle bir durumda.
Evet. Tikleri devam ediyoruz. Engellerde tikler niye olabilir diye güzel bir forumda bir yazı bulduk hocam. Hı-hı. Öncelikle engellerde yaşanan tiklerle ilgili, bakın bizim söylediğimiz şeylerle ilgili neler özetlenmiş ona bakalım. Otururken ya da ayakta dururken ön ya da arkaya sallanma. Bir başını bir yandan öbür yana doğru çevirme, elini bileklerden titretme. Hakikaten ha, bak şimdi düşündüm.
Evet, yani. Evet, evet, var öyle bir şey. Ya yani şey, elini sallıyor
sevince, oley oley falan diye mesela böyle tabi. Parmakları ve yumrukları ya da yumruklarıyla gözlerini ovuşturma. Parmaklarını gözlerinin önüne çırpma, oraya yani tutma, yani işte gözlerini gözle tutma olayı. Bu tür tikler görmeyenlerde özellikle mevcutmuş hocam.
Evet.
Peki bu tiklerin ne gibi sebepleri olduğu söyleniyor? Bir kere bununla ilgili ilginç şeyler var araştırma. Birincisi diyor ki hocam, bebeklikleri döneminde uzun süre sırt üstü yatırılmaları mesela. Birinci sebeplerden biri olarak.
Çok enteresan.
Arkadaşlar çıkıyor ya.
Evet.
Ve oyun alanı içinde yalnız bırakılmaları. Gerçekten bunu araştırmak lazım. Tiklerini yoğun olan insanlarla konuşmak lazım. Hakikaten ne kadar yalnız bırakıldılar, ne kadar bırakılmadılar.
Evet.
Yani şey de dikkat çekici, mahallelerinde büyüyen, hani daha çok diğer çevresindeki çocuklarla sürekli oynayan bence çocuklarda tik olanı daha az olabilir hocam, hakikaten yani. Ne dersin? Hı
hı. Olabilir, doğru. Çünkü sürekli zaman geçirdiği bir arkadaş grubu var. Oyun alanında beraber hareket ediyorlar. Bir iletişim var, aynen Sevdan dediği gibi. Hakikaten varsa bile azdır yani.
Ve tabii anne ve çocuk arasında ilişki eksikliği, sevgiden mahrum bırakılma diye bir sebep de ortaya koymuş.
Evet.
Tam tersi de bazen aşırı
ilgi, o da olabilir.
Düşme de bence tik oluşturuyor. Yani sürekli her hareketini gözleme, şey yapma da bence kişinin hayatında tik oluşturabiliyordur diye düşünüyorum hocam. Ne dersin?
Olabilir. Bak, annem bana elini gözüne koyma derdi. Ben bazen inadına koyardım.
Zaten biraz sonra şeyine de bahsedeceğiz hocam. Hani dikkat edeceğim.
Merhaba, ben görüyorum. neler yani neler yapılabilirle ilgili de bazı önerilerde bulunmuş okuduğum yazı. Yani burada da onlardan bahsedeceğiz ama sürekli böyle zırt pırt onu uyarmayın. Aksine diyor, bu o davranışınızla ilgilenildiğini gösterip daha fazla yapmasını da sağlar diyor.
Evet. Aynen benim yaptığım gibi.
İnatça.
Bir de hocam şey var. Bu da bence en önemli sebeplerden biri. Diyor ki kendini izleyemiyor. Başkalarının hareketlerini de göremediği için çocuk bir şekilde kendine dönüyor hocam aslında.
Evet.
Bir sebebi de bu. Dışarıdan çok az, daha az miktarda uyaran alıyor. Sonuçta düşünürsek dünyadaki bilginin, hani bu tabii gelişir ama hani %80-85'inin gözle alındığı, normal insanlarda böyle düşünülürse, hayatta görsel öğelerin çok yüksek olduğu düşünülürse, bu uyarıdan mahrum kaldığınızda bir şekilde gözlem yapamıyorsunuz ve ben uyarı eksikliğinin çok etkili olduğunu düşünüyorum hocam.
Katılıyorum hocam sana bu konuda gerçekten.
Evet, mesela bir iki tane daha ilginç sebepten bahsetmiş hocam. İşte fiziksel ve dokunsal uyarıların daha fazla sunulması lazım. Yani bunlar daha az sunulduğu zaman Sevda hiçbir şey fiziksel ve dokunsal uyarıların daha az sunulması, sadece sesli şeylerle kişinin yetinliği olarak bırakılması gibi sebepler,
evet,
tiklerin sebepleri olarak görülüyor hocam.
Vay be, ne kadar çok aslında geri planında yatan şey varmış, faktör varmış bu tiklerin. Büyük ihtimalle daha başka şeyler de vardır, değil mi?
Evet. Evet, özellikle şey diyor ki hocam, enerjisini boşaltmasını, bakın şurada çok güzel bir tanım, enerjisini boşaltmasını sağlayacak, dikkatini çekecek ve diğer duyurlarını uyaracak hiçbir nesne şey bulamayan kişi zevk almak ve uyarılmak için kendi bedenine döner diyor. Bence gerçekten özetleyen,
evet,
bir tanım.
Çok güzel özetlemiş.
Yani özellikle çevrenizde enerji, çünkü bir enerjiniz var ve bu enerjiyi bir şekilde boşaltmanız lazım. Belki spordan da bahsettik ya, buradan spora da geçmek lazım. Yani sporun bence bu anlamda bile küçük çocuklarda şey.
Tabii yani
o çocuklarda özellikle düşünün ki 2 yaşında, hepimizin öyle ama çok daha fazla enerji şey üretmesi lazım. Hareket üretmesi lazım.
Ya ben o konuda çok aslında güzel geçmiş benim yaşantım. Şimdi benim kardeşim de görme engelli ve aramızda işte 3 yaş farkı var. Biz ilkokuldayken işte hafta sonu geldiğimiz zaman yatılı okuldan, bizim yanımızda bir boş arsa vardı evimizin yanında. Dedem bizde top oynardı orada. Yani zaman ayırırdı. Bizde top oynardı.
Evet, yani ben de küçükken mahallemiz mesela genel olarak arabaların falan az geçtiği bir mahalleydi hocam. Sürekli koşabileceğim, top oynayabileceğim, arkadaşlarımla daha fazla birlikte olabileceğim bir ortamdı açıkçası.
Evet.
Yani bu faydalı olmuştur diye düşünüyorum.
Büyük ihtimalle.
Tikler var ama hani belki daha fazla tiklerin ortaya çıkmasını. Dediği gibi yani bu da özellikle uyarılma eksikliği çok önemli. Yani
evet,
sizin dünyanızı zenginleştirecek, sadece hani otur bir taraftan bir şey dinlenin ötesinde dünyanızı zenginleştirecek bir şeylerin olması lazım. O enerjinin boşaltılması için ben onun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ya bununla ilgili ne kadar bir şey yapılıyor, o da ayrı bir tartışma hakikaten. Yani ne gibi çalışmalar yapılır yapılmaz, bu da ayrı bir tartışma gerçekten.
Yani şöyle okullardan bahsediyorlardı, düşün hocam. Sanırım Tokat Körler Okulu'ndan bahsetti arkadaş. Beraber okuduk üniversitede bir görme engelli arkadaştan. Bizi diyor bir yere oturturlardı diyor. Yani bir yere çıkmamıza izin vermezlerdi, hareket etmemize diyor.
Ha, ne Nide Okulu'nda mıymış neymiş hocam, öyle bir şey olmuş.
Tokat'ta da ya, öyle bir şey anlattı arkadaş. Nide'de de belki vardır bilmiyorum ama.
Bir odaya oturuyorlarmış hocam. Evet. Otur.
Evet, yani hafta sonu tatil diyor, düşün diyor. Bizi bir yere oturturlardı, öyle otururduk orada diyor. Yani bu çocuk enerjiyi atmayacak, ne yapacak yani?
Ya genelde öyle bir şey vardır hocam, değil mi? Sen bir tarafta bekle, sen bir tarafta otur bilmem ne. Hakikaten ciddi anlamda değişik bir duygu, yani o bende olduğunu düşünüyorum. Belki bir dahaki hafta da şeyi biraz üzerinde konuşuruz hocam. Mesela bende de şey çok fazla oluyor. Uyku düzeni bozukluğu var yani. ya çok uyuyorum.
Ya çok uyuyorum ya yani hiç uyuyamıyorum.
Çok çabuk uykum gelebiliyor mesela. Ve ben bunun ilgisi olduğuna inanıyorum. Çünkü mesela heyecanla... ne yapayım, o da dikkat mi uyaran bir şey yani. Ya mesela televizyon izlerken reklam girdiği an uykum geliyor hocam. O arada değil, reklam girdiği an.
Demek ki reklam girdiği an sen yoğunluğu kaybediyorsun hocam o şeyde.
Yani anında, hani herkeste yoktur ama birçok insanın da gündüz vakti uyuduğunu, odalarında uyuyakaldığını veya öyle şeyleri yaşadığını da bilmiyorum hani bir tek. Bende olmuyordur. Belki bunun üzerinde de konuşmak lazım bir dahaki hafta. Biz bir hocam aslında bir doktor konuk alalım.
Evet, öyle bir şey yapabilirsek çok güzel olur ama.
Hakikaten değişik konular. İstersen hocam bir müzik arası var, ondan sonra tiklerin çözümü için ne gibi şeyler önermişler burada, onlar üzerinde duruyoruz.
Evet. Parçadan sonra tekrar devam ediyoruz.
Evet. Şimdi neler yapmak gerekir diye. Mesela Sevda, sana soralım. Sence tikleri azaltmak için gelir uya. Ne gibi şeyler önerirsin ailelere? Yani veya kişilere tikler niye sence var? Yani nasıl azaltılabilir?
Ya tabii ben bu konuda uzman değilim ama yani hani sadece fikir söyleyebilirim belki. Benim mesela dikkatimi, yani kişisel olarak söylüyorum, bir şeyden vazgeçmem için yeni bir şeye dikkatimi çekmem lazım kişisel olarak. Mesela bende bir tik var mı diye düşünüyorum, hani dikkatimi çeken falan diye düşünüyorum ama yani hani çok aklıma bir şey gelmiyor ama şöyle bir şey hatırlıyorum, ben ilkokula gitmiştim, ilk haftamda henüz ve hani ilk defa böyle bir grupla da bir araya geliyordum. Hani görmeyenlerle ilk defa karşılaşıyordum belki hayatımda. Ve böyle birkaç kişiyim. Hakikaten sallanırken sağa sola ve öne arkaya belli noktalarda sallanırken gördüm. Ve ilk yaptığım iş şey oldu. Dedim ki, aradım, telefon ettim anneme. Anne dedim, buradaki herkes sallanıyor, ben de sallanayım mı dedim. Annem sakın öyle bir şey yapma dedi ama onun neden dediğini bilmiyorum hani. Çünkü onun çok anlamını bilmiyordum. Ya çözüm için bence başka bir noktaya odaklamak, yani o şeyi yapma etme değil de hani başka bir şeyle. Ya ellerini mi mesela, ellerini gereksiz mi kullanıyor? Ellerini gerekli kullanacağı bir şeye itmek belki. Ne bileyim bir enstrüman çalmaya, ne bileyim yani bir el sanatıyla bir şeyle ilgilenmeye falan. Hani kafasını falan sallıyorsa hani daha böyle dedim ya farklı bir noktaya konsantre edebilecek biçimde bir şey olmalı bence sanki.
Peki sen şu konuda ne diyorsun? Yani daha çok görmeyenlerle beraber olan çocuklar veya daha çok görenlerle beraber.
Ben ona katılmıyorum. Yok. Ben ona
var mıdır yani?
Ben ona çok katılmıyorum. Bence oradaki mesele şey, görmeyenler çocuk, görmeyen çocuklarla bir arada olanlarda da, gören çocuklarla bir arada olanlarda da aynı şeyi düşünüyorum. Uyarı mekanizması. Yani birilerinin bir şey, birilerinin söylemesi lazım bunun yapılmaması gerektiğini, herkesin öyle davranmadığını, yapılabilecek yerlerin olduğunu, yapılamayacak yerlerin olduğunu belki, onun yanlış olduğunu söylemesi gerekiyor. Şöyle bir ayrıntı olabilir belki, gören arkadaşları o çocukla büyük ihtimalle dalga geçecekleri için, gördükleri için bu durumu bence. Aa işte atıyorum Serdar ne yapıyor, baksana ne yapıyor, Serdar öyle yapma. Hani sürekli bir uyarı mekanizması altında olabilme ihtimalleri yüksek oldukları için belki daha az olabilir ama hani bununla ilgili çok da net bir şey bilmiyorum ben. Bilimsel açıdan var mı böyle bir şey? Hani azlık ya da çokluk. Ama bir de şöyle de bir şey var. Birbirine benzer tikler var. Yani mesela çok çeşitlilik de arz etmiyor tikler. Çünkü mesela şeyi hatırlıyorum ben. Farklı okullarla ilgili biz konuşuyorduk mesela, yatılı okullarla ilgili. Mesela hep ortak bir kültür var. Ya sizde şu var mıydı? Vardı derdik. Sizde şöyle kaloriferin çevresinde bekleyen tipler var mıydı? Vardı. İşte aradığın zaman erkekler tuvaletinin köşesinde bulduklarım var mıydı? Vardı. İşte atıyorum öne arkaya doğru sağa sola doğru böyle böyle bir şeyler yapan var mıydı? Vardı. İşte hani sesini kullanan yani işte elektro bağlama çalan, işte atıyorum böyle ilginç ilginç sesler çıkaran değişik. Ya her okulda böyle bir şey varmış. Yani demek ki bunun yani kaynağı bir şey yani. Tek bir şey ama bir şey. Bir şey var yani kaynak olarak. Bir de mesela mimik ve jestlerle yapılan tikler olmasının yanı sıra uyarı yani ses, gürültü çıkararak da yapılan tikler var. Destekleyen aynı anda olan tikler var. Bence hani atıyorum bir toplumda kafanı önüne arkana sallamak duyulmayan bir şey, belki görülen bir şey ama bence ikisinin bir arada olması daha da bir rahatsız edici bir şey. Yani hem böyle sallanıyorsun, hem ellerini kullanıyorsun, hem de sesini hemen, işte şeyini kullanıyorsun falan. O da değişik geliyor bana.
Şimdi hemen normal tiklerde, yani tikler tek görmeyenlerde göre, genel tiklerdeki şey de söylenen şey, genelde tikleri bir kere şöyle tanımlamışlar, onu biraz kısaca yapmak belirtmek lazım. Tikler genellikle koordine kas gruplarında nöbetler halinde gelen, gelmeye meyilli istemsiz hareketler olarak tanımlanıyor. Bu nedir? Bu işte kaslar, özellikle göz çevresinde gözün bir anda kırpılması, işte sürekli boğaz temizleme yapan tipler var falan, hocam bilirsin.
O da çok kötü oluyor ya. Evet. Şimdi, bir arkadaşımız vardı öyle, hatırlıyorum odada. Hazırlanıyorsa başta, bizden biraz erken gidiyordu. Sürekli giyinirken bir gün arkadaş dedik ki, ya abi takviyeli kamyon gibisin ya.
Bana tabii şey var, baş sallama, yüz buruşması gibi şeyler de tiklerin şey olarak görülüyor hocam. Hani genel sebepleri arasında görülüyor ama hiç elini gözünü koymak falan gibi bir şeyden bahsetmiyor mesela normal tik sebeplerinde. Bu görmeyenlere özel tikler herhalde, evet, oluyor.
Ya bence o...
Bir de böyle yüz seyirme falan da oluyor.
Bence o elini gözüne kapat... Bence o elini gözüne kapatma olayı... Biraz o durumu saklamayla ilgili bir şey. Yani bu hani bence bilinçaltı bir tepki. Hani o durumu saklama, o durumdan kaçma belki. Elini kapatarak ondan uzaklaşma gibi bir şey olabilir diye düşünüyorum.
Ya belki ama ben tam öyle düşünmüyorum. O da olabilir ama ya bana daha çok hani uyarılmadığı için, o organ uyarılmıyor. Hani ve bir şey yapma gereği diyor veya ben mesela ne zaman koyduğumu düşünüyorum. Bazen hani aklıma geldi çekelim. Aklıma bir şey gelip düşünmeye başladığım zaman galiba, belki dikkatimi toplamanın bir şeyi veya artık konsantrasyon kaybına uğramaya başladığım zaman herhalde mesela daha çok gözüme koyuyorum, hani onu bilmiyorum ama.
Mesela bizim en çok Engin'le tartışma sebeplerimizden bir tanesi, onu hemen söyleyeyim, belki tam o spor yapamama duygusunun verdiği bir şey. Engin ara ara böyle zıplar. Ben onu zıplarken yakalarım ve çok kızarım. O da ben yokken zıplamaya çalışır. Ama ben onu çok uzaklardan duyarım odanın bir tanesinden. Onun pat pat pat zıpladığını duyup ne yapıyorsun diye koşup yine gelirim yanına. O da büyük ihtimalle şeyle hani o hani enerji atamamasıyla ve belki de tam da egzersiz yapamamasıyla ilgili bir şey diye düşünüyorum.
Evet olabilir. Olabilir evet. Gerçekten. Birkaç hemen buradaki çözüm önerilerini ne yapmışlar? Yani anne babalara daha çok öneride bulunan bir yada. Bir kere yere giderken çocuğunuzu mutlaka yanında götürün diyor. Hakikaten böyle ailelerde olabilir. Hani götürmeyen, saklayan çok aile var. Yani değişik yaşantılar kazanması önemli. Ve onunla konuşmak sürekli önemli. Tabii ki yani ona sevgisini göstermek falan gibi şeyler. Evet dedim ya uzun süre yatmasına izin vermeyin, ellerini boş bırakmayın gibi şeyler özellikle söylüyor. İnce motor ve kaba motor becerilerini geliştirecek düzenlemeler yapın diyor. Onun bunları geliştirmesine imkan verecek. İşte top o zaman zaman olabilir, zilli şeyler alabilirsiniz. Hani bir yerlerde oynaması değil mi? Kaykayla kayması. Ben küçükken mesela sürekli bisiklete binerdim. Yani oturduğumuz yerin de getirdiği bir şeyle. Bunlar çok önemli hocam hakikaten. Veya tabii, bir şeyleri yani, yapmak falan.
Ben de 3 tekerlekli bisikletim vardı. Sürekli onun hareket halindeydim. Hatta bir dönem el arabasına biraz daha böyle gücüm kuvvetim geldiği zaman el arabasına benden küçük bir kişiyi bindirirdim. Onları gezdirirdim falan.
Mesela bu da yine hareketli oyunların yüzme, yürüme, koşma gibi etkinliklerin tikleri azalttığını iddia ediyor. Mesela işte onunla kendinizin oynaması, eğlenmesi, neşeli oyunlar oynamasını, yine oyuncaklar bol bol kullanmak lazım diyor. Ve televizyon, radyo gibi şeylerin başına uzun süre tutmayın onu. Yani al sen bir o tane radyo koydum al onu dinle. Yani bu da çok başına tek başına yeterli değildir diyor. Yani onların dışında da şeyler yapın şeklinde söylüyor. Ve gibi bunun gibi şeyler. Genel olarak çözüm önerisi şeklinde sunuluyor. Tabii bunun bir sürü sebebi var. Araştırılması evet. Gerekiyor. Yine ben her toplantıda böyle bir yerlere laf ediyorum ama hocam işte bizim sağ olsun sivil toplum kuruluşlarımız hiçbir şeyle ilgilenmedikleri gibi bunlarla da ilgilenmiyorlar. Yani ne yapıyor hocam bizdeki kuruluşlar? Yani hiçbiri yok.
Sadece bütün bu ihtiyaç kuruluşları da.
Devlet zaten hiç ilgilenmiyor. Yani yatılı okullarda hocam uzman yok.
İçeride öğretmenler. Tabii uzman yok dediğin gibi. İşte öyle yerinize dönmeyin. Dışarıdan görenler işte sizin için başka bir şey düşünür. İşte bunlar adli şeyleri de yok diye düşünür. Sadece o kadar. Altında yatan sebepler ne? Niye böyle yapılıyor? Araştırma, bu konuda araştırma yapan yok.
Zaten. Aslında bakıldığı zaman her tik kendi başına bir konu. Yani evet. Hani kökeni, çıkış noktası belki yani her bir hareket kendi başına bir araştırması gereken bir konu yani.
Hakikaten yani önemli bir konu. Mesela Zerrin ablam güzel bir şey de bulmuş. Bence gözle ilgili tikler daha çok hani o organı kullanmadığımız için oluyor demiş mesela. Niye kulağımızı kapatmıyoruz da gözlerimizi kapatıyoruz demiş. Hakikaten düşünülebilir yani belki kullanılmadığı için onun üzerine daha
yani işte bana göre yani. Mesela ben onun çok derin olduğunu düşünüyorum ve ben şey düşünüyorum kesinlikle onunla ilgili onu yani ısrarlıyım o konuda. Bence o elini gözüne koymada kapatmada kesinlikle bir saklama bir şeyden gizleme hani şeyi var duygusu var. Yani bunu hani sorduğumuz zaman yok kimse ben gözümü saklamak için kapatmıyorum diyebilir belki ama mesela parmaklarının yani gözü kapatma biçimi bile bence çok önemli. Yani parmaklarının işte tamamını mı koyuyorsun, yan tarafıyla mı koyuyorsun? Bence onlar bile aslında her biri çok önemli şey bence. Fikir vermesi açısından. Ya
bir de şu da bir soru. Yani bir sürü test konusu çıkar bundan. Keşke psikolojide okusaymışım ben yahu. Neyse okuyan arkadaşlar için master yüksek lisans düşünüyorlarsa bence incelenmesi gereken bir şey. Mesela az görenlerle yani görme derecesiyle tikler arasında nasıl bir bağlantı var mesela bir soru değil mi?
Evet.
Mesela az görenlerde de tik var mı? Varsa onların düzeyi ne? Hiç görmeyenlerdeki tik oranları ne? Hani biz bile bu konulara çok cevap veremiyoruz şu aşamada. Hani öyle sadece soruyor. Mesela bu mantıkla düşündüğümüz zaman görme oranı arttıkça bu tür tiklerin azalması gerekiyor mantıken. Ama hakikaten öyle mi? Belki eline gözüme sevindim. Az gören arkadaşlarım da baş sallama şeyleri ben hatırlıyorum okulda. Onlarda da vardı yani hani öyle bir şey ama hani diğer tipler ne durumda, neler oluyor olmuyor falan. Hani Sevda'nınki de bir şey.
Ya ben şeyi çok iyi yani, hatırlıyorum.
Kabul körlüğünü bir şekilde saklama, kesinlikle gizleme olabilir.
Kesinlikle ben onunla
olabilir,
çok ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani ona çok da inanıyorum.
Ama şey de henüz
belirlenmiş,
şey, yani,
kanıtlanmış bir şey yok.
Kullanılmayan bir organ olmasının getirdiği bir şey de bence bir o açıklama getirilebilir. Yani ben de daha çok uyarın eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani konsantrasyonun bozulması ve uyarın eksikliğiyle kişinin bir şekilde oradan düşünmeye başlaması falan gibi geliyor. Hakikaten yani üstüne bir sürü şey sunulabilecek
bir şey. Bir de mesela el şıklatma, el çırpma, işte hep ses çıkarma, yani değişik şekilde ayak vurma, boğazından şöyle, ses çıkartma.
Şöyle bir şey vardı mesela.
Evet, mesela öyle bir şey.
Ya bunların da ben mesela o tür, evet, bir de öyle ses çıkarmaya dayalı,
evet,
şeyler de var. Hayır,
bir de hani bir ayrı ayrı olan var, bir de ikisi bir arada olan var. Yani senkronik olarak giden var. Ama mesela ben şimdi Aydın abinin yaptığı biçimde böyle tik tik tik diye bir ses çıkaran bir arkadaşıma sormuştum. Niye bunu böyle yapıyorsun diye. O zaman işte lisedeydik biz. Bana şey demişti. O bana biraz anlamlı geldi. Ben bunu yaparak yolda yürümemi kolaylaştırıyorum. Çünkü karşımdan gelen bir şeyi o ses deyip geri dönüyor bana. Hani ya yankı gibi.
Şöyle yani bilinçli olarak öyle yaptığını sanmıyorum. Ne desem de buna bahane bulsam diye söylemiştir o sana ama hani bilinçaltı olarak öyle bir şey var gerçekten. Yani bence hani görmeyenler için ses çok önemli değil mi hepimiz için? Yani bir yerleri bulmak. Mesela bir yere
hayır,
giderken
bana şöyle anlamlı
bastonumuzu daha çok vururuz ki yankı yapsın falan.
Evet.
Ya karşıda o duvar var mı falan var ama hani o arkadaşının bence hani onu öyle düşündüğü için onun dediğini sanmıyorum. Yani
bana şöyle anlamlı geldi yani, çünkü ben hani o sesi bastonumla yakalamayı genellikle tercih ediyorum. Hani o yankı kısmını biraz kullanıyorum ben çünkü. Ama hani onun da böyle bir şey söylemesi biraz anlamlı geldi. Belki onu bir cevap vermek için söylemiştin ama mesela özellikle ağız ve elle çıkarılan kimi seslerin yolda yürürken yardımcı olduğunu söylüyor kimi insanlar.
Evet evet, ya yani mesela ne Zeynep ablam yani az görenler mesela elini gözüne hiç koymaz diyor. Öyle de olabilir, doğru yani, belki çünkü kullandıkları bir organ. Bir de yani tabii yani o vardır yani, işe yarasa onu da görmeye çalışsan koymazsın herhalde çünkü görmeni direkt engelliyor yani öyle.
Öyle az görenlerin başını sallaması şöyle bir şey olabilir mi? O az görmeyi başını sallayarak daha geniş bir şeye yayabilmek.
Tabii hocam, uydurur bir sürü şey olabilir, neden olmasın yani, o da bir sebep olabilir, doğru söylüyorsun. Ya aslında hakikaten baktığımız zaman bu tür şeylerde insanların bütün bunlara inmek lazım. Hani bilinçaltına bir yerlerden geliyor. Yani o kişinin vücut olarak işte senin dediğin gibi işte sesli tiklerde, işte Zerrin ablam da şimdi onu yazıyor. Yani etrafını daha iyi tanımak için vücudun kendi kendine geliştirdiği bir koruma belki, düşmemek için. Yani işte az görenlerde sağa sola sallarken belki daha fazla etrafını her yere bakarak gördüğünü, belki öyle bir şeyle hani biraz daha görme çabası için baş sallamak
yani.
Ya bilemeyiz ki yani bunların hepsi aslında ayrıyetten sebepler ama şunu da sormak lazım hani, bu tikler nasıl azaltılır aslında, biraz onun üzerine, çünkü bir tik oluşmuş.
Yani var bir şey ortada, ortada bir şey var. Şimdi evet, nasıl azaltılır, şimdi azaltılır.
Bununla ilgili mesela yine yapılan bir müzik arası verelim. Ondan
evet, bence de ondan sonra devam edelim. Parçadan sonra devam edelim.
Gözlerimin rengini duydum ki unutmuşsun. Gözlerimin rengini, yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. yazık olmuş o gözlerden sana akan yaşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başını dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Bir zamanlar sevginle ateşlenen başını dizlerinin yerine dayasaydım taşlara. Hani tembe çaydım, hani bendim yedirenk, hani tende can idim, hani gündüz hayalim, geceler rüyanidim, hani gündüz hayalim ama geceler rüyanidim. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder olan o en güzel yıllara. Demek ki senin için aşk değil yalan idim. Acırım heder o en güzel yıllara.
Evet arkadaşlar, devam ediyoruz.
Evet.
Tedavisiyle ilgili belki biraz daha tabii araştırmak lazım ama çok kesin bir tedavisi olmadığı söyleniyor hocam. Yani yaşam boyu sürebildiği söyleniyor tiklerin. Hı hı. Özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde daha yaygın olduğu ama yetişkinlik döneminde ise 10 yıllık periyotlar halinde azalma gösterdiği bulguları var.
Terapilerle falan duymuştum ben, yani terapilere.
Şimdi davranışçı terapiler mesela kullanılıyor psikolojik olarak.
Teşekkür
ederim.
Tabii davranışçı terapinin ne olduğunu da biraz açıklamak lazım insanlara.
Evet, yani.
Bu da aslında ayrı bir program konusu olabilir arkadaşlar ama kısaca davranışlı terapi işte bir konudaki davranışın, işte biliyorsunuz hayatta öğrenmenin iki yolu vardır, ödül ve ceza yoluyla. Hani bir davranışı ödüllendirirseniz o davranış pekiştirilir, daha fazla tekrarlanır yani.
Cezalandırırsanız
da veya o davranışı ödüllendirmezseniz de o davranışın sönmesi beklenir. Hani davranışçı modelin en temel şeyi budur. Tik de böyle yani, mesela bir eline her gözüne koy, mesela anne şey yaparlar, biber sürmek mesela.
Ha, ne dersin hocam? Evet.
Biber sürüp gözüne bir koydum, ondan sonra bir daha
bak. Aynı şekilde bir de mesela şey vardır. Sol elle yemek yenmesini pek istemezler aileler. Ne yaparlar? Çocuğun kolunu mesela, sol elini arkasına bağlarlar, tamam mı? Böyle bir şey de duymuştum.
Sağ elle yemek yesin. Tam ters tepki de verebilir yani, çok onaylanmayacak.
Tabii verebilir yani.
Noktada. Ama bunun dışında hani terapisel anlamda bunu şöyle kullanıyorlar. Mesela şey dedi, mesela bir köpekten korkuyorsun hocam. Bir davranışçı model tedavisini söyleyeyim sana.
Hı hı.
Şimdi bu köpekten korkuyorsan, genelde hani fobi diyoruz biz bu korkulara. Bunun şundan sebep oluyor. Yani senin basit bir sebep, mesela bir köpek havlamasından sonra başına çok kötü bir şey gelmiş olabilir diye bir varsayım
evet.
Var. Tamam mı davranışçı? Mesela günün birinde bir köpek havlaması duymuşsundur. Ondan sonra o gün Allah korusun ailenden biri ölmüştür mesela. Hı hı. Bir süre sonra sana her o köpek havlaması veya her o köpeğin resmi o acı anı hatırlatabilir.
Evet.
Mesela yani fobilerin oluşma sebebi, yani işte bir farenin şeyi bu tür şeylerden oluştuğunu varsayıyor davranışçı terapistler. Bunu gidermek için de şöyle bir yol izliyorlar mesela. Önce sana bir köpeğin, işte ilk hemen tamamını göstermiyor da köpekle ilgili bir küçük resim gösteriyor. Onun ardından da mesela süper bir masaj yapıyor. Hı-hı. Tamam mı? Ertesi gün biraz daha köpeğe yakın bir şey gösteriyor. Bu sefer başka çok hoşuna giden bir müzik dinletiyor mesela. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Böyle şeyler yaparak yavaş yavaş köpeğin resminden başlıyor. En sonunda köpeği karşına kadar çıkarıyor mesela. Aynı odaya getiriyor. Gibi, yani hani buna sistematik duyarsızlaştırma deniliyor. Systematic desensitization. Hı hı. Ama hani yani hepsi böyle olmamakla birlikte benzer bir yol izleniyor. Yani amaç o iki şey arasında oluşan o öğrenmeyi, o şeyi sindirmek. Yani aslında bu köpeğin avlaması şey, tik de böyle yani işte elini gözüne koymanın getirdiği şeyleri de benzer yollarla, hani bunun azaltmak için belli yollar bularak, evet, yapmadıkça başka uyaranlar yaparak belki onun azaltılmasına çalışmak yöntemi. Yani ne kadar başarılıdır, değildir, o ayrı bir tartışma ama şey olarak böyle gidiyor. Biz daha somut noktalara gittiğimizde hakikaten küçük yaşlardaysa çok daha fazla kişiyi uyarmak, çok daha fazla uyarmak derken yani sözel olarak koyma demek değil uyarmakla kastım. Yani ona çok daha duyu organlarına hitap edecek, daha fazla dokunsal şeyler vermek. Mesela sen biraz önce anlatıyordun hocam, limitle ilgili bir şeyler. Evet, evet. Biz bu radyoda paylaştık Abraham Limit'in hayatını.
Abraham Limit'in hayatını webde yapabildik ama bu radyoda paylaşmadık
bence
galiba.
Bence haftaya Abraham Limit'ten biraz bahsedelim hocam. Ondan. Yani mutlaka bu da okumuşlardır ama hem engel seçimden de bu yazıyı paylaşıp hem de belki başka şeylerle onun üzerine biraz konuşmak,
evet,
lazım.
Evet.
Sen ne diyordun hocam onun küçüklüğüyle ilgili?
Yani o çocukluğunu da babasını hakikaten takdir ettim. Her yere götürmesi gerekir gittiği yerlere diyor ya. Hı hı. Bir yere gideceği zaman babası onu kucağına alırmış o çocukken, daha küçükken. Hı hı. Giderken işte şimdi onlarda şey var, Amerikalılarda biliyorsun. Mesela şey demez, işte şu tarafa doğru gidiyorumdan ziyade, hı hı, yön söyler. İşte kuzeye doğru ilerliyorum şu anda, bilmem ne caddesi üzerinde falan der. Hı hı. Babası da işte şu anda kuzeye gidiyoruz, İşte şu anda güneye doğru gidiyoruz deyip onu caddelerin akışlarını, trafik akışlarını da öğretip hani, hı hı, bak şu anda trafik gittiğimiz yönün tersine akıyor deyip onun ona dikkatini çekip küçük bir çocuk neticede. Daha sonra işte ona sorup şu anda karşımızdaki cadde hangi yönde akıyor deyip onu bilinçlendirme bu konularda. Ya uyarma, ya uyaran verme sürekli aslında bir nevi.
Evet.
Ya evde bırakmamış, sürekli yanına almış. İşte posta kutularının üzerinde kabartma yazılar varmış. Kabartmalarken burayı değil yani. Hani bu dokunarak okuduğumuz otomobil plakalarının, evet, yazıları olur. Kabartılmış. Onları gösterip sürekli işte ne olduklarından bahsedip onların. Hı-hı. Sürekli bir işte ses olarak uyarı, dokunsal anlamda bir uyarı, işte bir sürü uyarıyla maruz bırakarak bir şey yöntemi kullanmış. Eğitme yöntemi.
Evet.
O yönden çok hoşuma gitti yani. Ondan bahsetmiştim.
Gerçekten oldukça bunların hep düşünülmesi gereken bir şey bunlar bence de hocam. Evet, bizim tiklerle ilgili bugün paylaşacaklarımız aşağı yukarı bunlardı. Daha,
evet,
fazla tabii bu çok geniş bir konu.
Geniş bir konu,
de
evet, hakikaten.
Ama biraz sonra mobbingle ilgili sevinirimiz de olacak. İstersen, evet, hocam müzik arası ver. Bu Metin Şentürk.
Ha, biraz ondan bahsederiz.
Bahsedelim.
Metin Şentürk'ün...
Kimse de yazmadı. Herkes çok ilgilenmiyor. Listelerde bayağı kızıştı.
Metin Şentürk'ün şey, rekor denemesi tikinden bahsedeceğiz hocam.
Şimdi üç grup var. Bir grup diyor ki yani yanlıştır diyor. Bir grup diyor ki yani olabilir. O da bir kendince bir şey yapmak istiyor. Görmeyenlere mesaj,
evet,
veriyor. Diyor.
Evet.
Bir grup da diyor ki kardeşim ne konuşup duruyorsunuz? Zenginin parası zürdün çenesini yorar diyor hocam.
Aynen, evet, öyle bir şey vardı.
Biz de bir şeyler söyleyeceğiz.
Söyleyeceğiz siparişten sonra. Parçadan sonra biz de bu konuyla ilgili bir şeyler söyleyeceğiz tabii ki, dediğin gibi. Şimdi evet, parçamıza devam ediyoruz.
In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they say.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts will play tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a guitarandella. When the stars make you drool, just like a pastifazool, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore. That's amore.
When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore.
That's amore.
Bells will ring,
ding-a-ling-a-ling,
ting-a-ling-a-ling,
and you'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella. Hearts will play
tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay,
like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you drool just like pasta fazool,
that's amore.
That's amore.
When you dance down the street with the cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Amore.
That's amore.
Evet arkadaşlar, girdin mi hocam? Saat 22.09'u gösteriyor arkadaşlar. Yani yaklaşık olarak programımızın bir saatini geride bıraktık. Epey konuştuk yine, değil mi hocam?
Nasıl hocam?
Epey konuştuk diyorum yine.
Aa, evet evet. Bugün hakikaten zaman nasıl geçtiğini anlamadık hakikaten ya. Yani bir de konu da güzel hocam. Yani yaşamadığımız şeyler ya, yabancı olmadığımız şeyler.
Hakikaten öyle. Yabancı olmadığımız konular ve bir de tartışmamız gereken konular. Evet hocam, ne düşünüyorsun Metin Jentürk rekor denemesi hakkında?
Valla hocam işte deniyor rekoru ama ben şey yazacaktım gruplarda da arkadaşlara, sonra ne oldu bir şey oldu aklımdan çıktı. Arkadaşlar bırakın Metin Jentürk rekor kırsın ama biz birbirimizi kırmayalım diye. Bazen tartışmalar çok değişik yerlere gidiyor da. Yani tabii ki tartışılması gerekir, tartışma ayrı bir şey. Tartışmak ayrı bir şey, kavga etmek ayrı bir şey.
Evet evet.
Valla hocam işte... deneyecekmiş ama yani ben açıkçası engelliler anlamında bir mesaj verdiğini düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Yani yaptığı bence sıradan bir şey. Herkesin yapabileceği bir şey. Yani acaba Afrika'daki görme engelli, yani bu rekor, yani başka bir rekor, daha bundan önceki rekorun sahibi böyle bir şey düşündü mü acaba bunu yaparken? Ya
yani düşünün değil de, yani bu da şöyle, ben de sana katılıyorum hocam. Hı-hı. Şimdi şunu tamam tartışmıyorum, adam parası vardır, şey vardır, bunu yaparsın yani, kimseye de bir şey değil. Herkes belli konularda rekor geçen, mesela ben en son şey rekorudum, bir tane adam şey yaptı, bir cam ekranın içinde bir su altında işte bir hafta kalmak gibi bir rekor.
Hı, evet.
Hatırlıyor musun hocam? Hı. Ramazan ayında falan da İstanbul'da Beylikdüzü civarında falan.
Hatırlıyorum galiba öyle bir şey. Evet.
Kurmuşlar da işte neymiş 10 gün yapar. Yani demek ki bunun şeyini bulmuş, yapmış. İşte bu Mehmet Hüseyin Türk de arabayla ilgili yapmak istiyor. Buna bir diyeceğim yok.
Tabii canım, yani kişisel olarak bir...
Bunu yaparken şey, özellikle bunu veren hem kendisinin etrafındaki şeyler, hem o tarafın yandaşı medya şey diyor, işte köylere bir mesaj daha vermek için bunu yapıyorum falan. Ya abi bırak bu şeyleri, yani neyin mesajı nedir yani? Arabayı sen bir kere, şu var hani, öyle teknik baktıysak olaya, Bir mesajı her şeyi zaten de... dışarıdan biri yönlendirecekse senin, herkes bir şekilde bunu yapacaktır. Yani
kalkıp biz de burada şey mi yapalım?
Ama ben de mesela dışarıdan biri yönlendirse belli bir miktar kullanırım.
Hocam biz de burada şey mesaj vermek için biz de burada şey mi yapalım? Yani görme engellere. Böyle bir şey yapsa ben, arkadaşlar ne mesajı alırsınız mesela? Engelsiz erişimli haftalar diye iki hafta Engin'le otursak burada hiç uyumadan yayın yapsak mesela rekor kırmak için.
ya yaptık mesela radyoculuk, hani bunlar ne yayını mesela, bize bir dedik ki bunu körlere mesaj veriyoruz diye yaptık. Neyin mesajını vermiş oldular arkadaşlar?
Yani görme engelli görmediği için uyumuyor, rekor kırıyor ve konuşabiliyor. Sürekli konuşarak mesela hiç müzik de çalmayıp iki hafta konuşsak mesela burada. Gücümüzün yettiği kadar ne olur? Aynen. Mesaj vermiş oluruz yani görme engelliyle ilgili.
Yani hakikaten hocam bana da bu durum garip geliyor. Ve hani bu mesaj vermek adına yapmasınlar. Tamamen belli şeyleri. Bir de hocam şey tabii o bu şeye finansal destek sağlayan adamın bakalım o Fikret İnan mıydı hocam?
Hı hı, evet. Ha.
Yani bakın adam Fişat ve bu nereden hatırlıyoruz bunu? Bu adam köyler okullarının kapatılması sürecinde işte yeni kolej yapılması, biz bunu toplama
kampı diye nitelendirdik. Evet.
Şey olarak. Bunun için destek sağlayan adam. Yani böyle bir şekilde yönlendirilmiş adam. Ve bu toplantıya Lokman Ayva gidiyor. İşte hatta şey bile yazıyordu haberde. Tayyip Erdoğan bile gidecekmiş hocam.
Hmm, şey evet sonra. Rekor izlemeye değil mi?
Hani öyle söyleniyor. Aha,
ya hocam yani
şey yapılmasın
maalesef. Tamamen tamamen popülist bir yaklaşım. Politikada böyle popülist
ki şeyler hocam vardır. Bak yani bu konuyla ilgili biz geçen araştırmalar yaptık ve geçen biliyorsun birkaç önceki programımızda görmeyenler için üretilen arabadan da bahsettiğimizi hatırlıyorum ben.
Evet.
Değil mi? Yani bu noktaya baktığın zaman böyle sistemler var. Bu sistemlerin içerisinde bizim bunlara yatırım yapabilecekken, belki bunları destekleyecekken veya mesaj verirsen bunlar üzerine dur. Yani hiç kimsenin yardımı olmadan günün birinde bunun yapmanın hayalini kur. Eğer bu kadar ütopik şeyler.
Şimdi hocam tam var ya söylemek
istediğim. Ben dünyanın en hızlı körü olacağım. Ne olmuş peki? Ben dünyanın en hızlı körü olmak falan istemiyorum kişiler olarak. Ben herkesle birlikte araba kullanmak çok daha mantıklı ve güzel bir hayal olur.
Evet.
Ha onun kendi hayalidir. Yine buna bir şey demiyorum ama bunu ben engellilere mesaj veriyorum. Körlere mesaj veriyorum. Başlığı altında yaptığınız zaman şey oluyor. Yani hakikaten acayip oluyor.
Ya da topluma mesaj vermeye çalışıyor bu bunlar. Evet. Yine işte görmeyenler de araba kullanıyor. Yani bu dediğin gibi sen ben söyleyecektim aynı şeyi. Benzer şeyleri düşünmüşüz demek ki. Yani bu tür devlet bu tür şeyleri işte başbakan gidip destek olacak, işte izleyecek falan olacağına bir Ar-Ge çalışması yapıp daha değişik neler geliştirebilirsin görme engellilerin araba kullanımıyla ilgili. Mesela buna yoğunlaş. Enerjimizi doğru düz bir yerlere kullanmıyoruz.
Hakikaten yani acayip bir durum bende hocam. Yani hiç neyse tasvir etmediğimiz zaten ortada. Ya benim yani şeyi ortaya koyuyor. Yapabilir yani. Herkes böyle deneme yapabilir ya. Ona bir şey dediğim yok. Belki biz de onun yerinde olsak biz de yaparız. Bu mesele değil. Ama onu bu şekilde mesaj veriyormuş gibi yapmak, bize bunu bu şekilde pompalamak hakikaten ilginç yani. Ben ona kızıyorum.
Evet. O zaman ne yapalım hocam?
O zaman yavaş yavaş istersen
mobbinge
arkadaşlar mobbinge ile ilgili bir iki hafta önce bir seminere katıldığımızdan bahsedelim.
Evet.
O seminerin
devamını
yayınlamıştık.
Son bölümü veriyoruz.
İkinci bölümünde bu arada yayınlamak evet. istiyoruz. Ondan sonra vaktimiz kalırsa yine biraz daha görüşürüz.
Görüşmek dileğiyle. Mobbing. İş yerinde uygulan mobbing.
Nerede başlayıp nerede bittiğini bildikleri bir iş ortamında çalıştıklarında mobbinge ne kadar geçit verilir, ne kadar mobbing yapabilirler, orada hakikaten çok da kuvvetli değiller. Öncelikle işletmeyi biz güçlendirmeliyiz. Hani duvarlarda görürsünüz vizyon yazılır, misyon yazılır, değerler yazılır. Kaç eleman okur ki bunları? Kaç çalışan okur? Ya da kaç kişiye bu ifade edilir? Bak bizim kurumumuzun kültürü bu. Bizim kurumumuzun vizyonu bu, misyonu bu. Bak buna göre hareket edeceğiz. Kaç işletme bunu benimsetmek için uğraşır? Ama artık yeni dönem, yeni yüzyıl bize bunu dayattı. İster kamuda olalım, ister özelde olalım, ister sivil toplumda olalım, hiç fark etmez. Biz bu bilince sahip olmak zorundayız artık. Evet, ve diyoruz ki yanlış ve çarpık bir iş yeri kültürü mobbinge olanak hazırlar. Bu küresel ısınma dolayı, ben hep bataklık örneğini verelim fakat küresel ısınmayla ilgili Yuva diye bir belgesel izledim. Ve aslında bataklıkların dünya için ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bataklık örneğini geri çektim. Ama şu vardı. Bataklıklar dengeyi koruyor. İşte sivrisinekleri, hani sivrisinekler de sonuçta doğanın bir parçası ve dengeyi tutan canlılar. Fakat orada fazla sayıda sivrisineğin olması sağlıksız bir ortama yol açabilir. Peki o zaman bataklığı kurutmak mı yoksa rehabilite etmek mi? Artık kurutmak demiyorum. Rehabilite etmeliyiz. İş ortamlarımızı rehabilite etmeliyiz diyoruz. Çarpık bir iş yeri kültüründen uzaklaştırmak için. Başlangıç aşaması, gelişme aşaması ve sonuç aşaması. Heinz Reimann 5 evreye ayırmıştı bunu, hatırlayın. Fakat ben 3 aşamada değerlendiriyorum mobbingi. Başlangıçta diyoruz ki herhangi bir nedenle kişiler arasında bir çatışma yaşanıyor. Herhangi bir nedenle diyoruz. Bu kişisel antipati olabilir. Bireyler arasındaki sosyal farklılıklar, ırk, din, dil, mezhep, etnik farklılık olabilir diyoruz. Politik farklılık olabilir diyoruz. Cinsel ayrımcılık olabilir diyoruz. Kadın erkek ya da eşcinsel olmasından dolayı böyle bir çatışma yaşanabilir diyoruz. Başlangıç aşamasında bir şey oluyor mutlaka. Rekabet, başlangıca devam ediyoruz. Ve şirket kültürü, rekabet, kıskançlık dedik yine demin. Ego tatmini dedik, biraz önce siz de desteklediniz. Ve önünde engel olarak görme diyoruz. Evet, başlangıç aşamasında. Gelişme aşamasına bakalım. Ne oluyor? Bu çatışma başladıktan sonra sistemli ve sürekli hale dönüşüyor taciz. Mağdur da mesleki uzmanlığı ya da kişisel özelliği hedef alınarak saldırılara maruz kalıyor. Burada bir boksörü düşünelim. Hani benim tek bildiğim ünlü boksör Muhammed Ali ama o da şimdi Parkinson. Fakat Muhammed Ali'nin Muhammed Ali olduğu zamanlarda bile herhalde çok az maç kaybetmiş. Kaybettiği maçlardan bir tanesinde, yani onun dövüş stili olarak, saniyede bilmem kaç yumruğu belli bir noktaya atıyor. Çeneye, mideye ya da kola. Karşısındaki rakibinin zayıf yanını zaten biliyor. O tarafa vurmaya başlıyor. Sistematikliği bununla ölçüyoruz. Evet, mobbingçi mağdurun hangi zayıf tarafına da hangi yanına saldırıyor? Gelişme aşamasında bunlarla karşılaşıyoruz. Diyoruz. Ve diyoruz ki yönetim de bir şekilde devreye giriyor. Ya uyarı veriyor, ya kınama veriyor, ya ikaz veriyor, ya karşısına çekiyor. Diyor ki bak artık ayağını denk al, sen çok ileri gittin. Bir sürü uyarılar geldikten sonra hukuki ya da psikolojik destekler. Bu destekler sırasında olabilecek yanlışlıklar oluyor. Mobbing o kadar yeni bir kavram ki hayatımızda aslında. Psikologlar açısından baktığımızda bu proje kapsamında biz psikologlarla çalıştık arkadaşlar. Konuşuyoruz, işte projeyi anlatıyorum. Deniyor ki bana, ama diyor ya o kişinin de bir problemi varsa, kabul, hepimizin problemleri olabilir. Ama ortada olan şeyin mobbing olduğu gerçeğini değiştirmez bu. Evet, tahammül eşiklerimiz her birimizin birbirinden farklı. Sabır düzeyimiz her birimizin birbirinden farklı. Kişilik kimimiz tez canlıyız, kimimiz sakiniz, hepimiz farklıyız. Ama eğer ortada bir mobbing gerçeği varsa buna gözümüzü kapayamayız. Burada iş yeri psikologları, bir iş yeri psikoloğu işletmede çalışan bir elemanı bize yönlendirmişti. Türkiye'nin çok büyük bir telekomünikasyon firmalarından bir tanesinde çalışan bir mühendis arkadaş. İş yeri psikoloğuna gidiyor fakat iş yeri psikoloğu hiçbir şey yapamıyor. Çünkü bir şekilde taraf. Mobbingi yapan da o işletmede çalışıyor, bu kişi de çalışıyor. Ve diyor ki ya dışarıdan bağımsız bir noktaya siz gidin. Bir bakın orada hani size nasıl destek verilebilir. Biz 3-5 ay çalıştık kendisiyle. Çok ciddi aşamalar kaydetti. Mobbingle mücadele etti. Yendi de. fakat sonra ne oldu onu söyleyeyim. Hamile kaldığını söylediğinin ertesi gün işten çıkartıldı. Yani bir insan mobbingle mücadele edip de ayrımcılık nedeniyle işten çıkartılır mı noktasına geldik. Çok hakikaten üzücü bir şeydi bizim için burada. Sonuç kısmına bakalım. Sonuç kısmında mobbingçinin yönetimi etkileyerek başarıya ulaşması ya da mağdurun bilinçlenip yönetime kendini anlatması, yasal haklarının peşinde, yasal haklarının bilincinde olarak kendini ifade etmesi noktası diyoruz sonuç. Ya bütün kartları masaya açık olarak koyuyor ve diyor ki bakın bana gerçekten sistemli, sürekli ve kasıtlı bir taciz yapılıyor ve elimde kanıtlarım var diyor. Kanıtlar neler? Zaten kanıt olmazsa mobbingi anlatmamız çok zor. Nasıl kanıtlayacağız tabii? Bunu da konuşuruz şimdi. Tabii kanıtlayamıyorsa artık dayanamıyor olabilir ve istifayı verip bütün haklarını içeride bırakıp gidebilir. Ya da performansı düşer, bir süre sonra işten çıkartılabilir diyoruz. Mobbing saldırıları iş yerlerinde ya işe yönelik ya da kişiliğe yönelik olabilir diyoruz. İşe yönelik saldırılarda mağdurun işini yapma biçimini ve pozisyona yönelik aşağılama ve yıpratılmaktan kaynaklanan süreçler diyoruz. İşe yönelik saldırılar. Ve çeşitli şekillerde farklılaşabilir diyoruz bunlar. Eğitimine saldırı. Lise mezunudur. Lise mezunu olduğu için aşağılanabilir. Yüksek lisans mezunudur. Bak yüksek lisansı da bitirmiş aramıza gelmiş diye aşağılanabilir. Hiç fark etmiyor. Yani çoğunluğun ya da mobbingçinin ona bir şekilde takmış olmasıyla ilgili bu. Ama o kişi o işletmeye girdiyse, işe alındıysa, o iş şirketin yönetimi ve insan kaynakları o insanı istihdam etmişse, artık oradaki aşağılama yani burada mücadele kısmında bunu daha çok çalışıyoruz. Evet, biz bununla nasıl başa çıkacağız? Eğitimimize saldırıyor. Evet, saldırılıyor. Yetkinliklerine saldırıyor. İşi yapma biçimine, işi yapma hızına, İletişim becerilerine, sorun çözme becerilerine, bunlara saldırabiliyor süre sonra. Çalışma tarzına saldırıyor. Çok gülümsüyordur, çok dışa dönüktür ya da çok içe dönüktür. Bunlara saldırabiliyor. Ve lakap takma, arkasından konuşma gibi bir takım şeyler yapmaya başlıyor. Kişiliğe yönelik saldırılarda inanç çok karşılaştığımız bir şey arkadaşlar. Oruç tutan tutmayana, oruç tutmayan tutana, cumaya giden gitmeyene gibi uzatabileceğim. İşte politik açıdan yine aynı şekilde farklı bir politik gruba bağlı olana, etnik kimliğine, Kürt oluşuna, Alevi oluşuna ya da Çerkez oluşuna, aklınıza ne geliyorsa artık, öteki oluşuna dair olabiliyor. Rengine, fiziksel görünümüne, konuşma biçimine. Ve sosyal çevresi, kimi insanlar çok renklidir, çok cıvıl cıvıldır, dışarıda çok farklı insanlarla arkadaşlık eder. Sırf bu sosyal çevre yüzünden mobbing mağduru olan insanlarla tanıştık. Hakkında çok kötü dedikoduların çıkartıldığı, İşte sabahlara kadar evine gitmiyor gibi yakıştırmalar yapılarak arkadaşları üzerinden mobbing yaşayan insanlar olmuştu. Özel hayatı, kılık kıyafeti, davranış biçimleri yine aynı şekilde diyebiliyoruz kişiye ve kişiye yönelik saldırılarda. Nasılsınız? Buraya kadar yoruldunuz mu? Peki. Mobbing yöntemlerini de konuşalım. Mehmet Bey saatimiz 2:15 geçiyor vaktimiz.
Var süremiz daha. Var mı? Yarım saatimiz var.
Peki.
Soru cevap olacak.
Tamam, bildi. Bunu da anlatayım. Sonra tamam. Soru cevaba geçelim. Mobil telefonlarına bakalım arkadaşlar şimdi.
Bu yöntemlere geçmeden önce biraz önce saydıklarınız bir kişi de çoğunlukta ise yani mesela etnik, sosyal çevre, kılık, kıyafet
evet.
Gibi bu tür davranışların topu daha fazla ise herhalde mobbing baskısı oldukça yüksek olur.
Sadece evet ama şu var hani
bir ikisi değil de çoğunluk.
Daha tabii. Fakat ne kadar sürdüğü, ne kadar sıklıkla yaşandığı işte mobbing olup olmadığını tabii, gösteriyor. Diyelim ki politik olarak böyle bir vakamız var. Bir engelli arkadaşımızın aslında çok mobbingin ikinci, üçüncü evresinde, tam mobbing değil aslında ama onu paylaşmak istiyorum. Hukuka taşınmak üzere olan bir vaka bu. Bir belediyede çalışıyor. Belediyede çalışırken bacak engeli, yürüme engeli olan bir kişi bu, bir kadın. Ve bir politik partiye mensup, yani politik görüşü var. Fakat bağlı olduğu çalıştığı işletmede tam tersi. Bu nedenle çeşitli yerlere sürülüyor. Sürekli görevleri değiştiriliyor. Bir kere bu var. Burada aslında henüz mobbing yok. Ayrımcılık var. Farklı bir bakış açısına sahip olduğu için. Engelli olduğu için de aslında değil o ayrımcılık. Politik farklılıktan kaynaklanan bir ayrımcılık. Ama nerede mobbing sınırına yaklaşıyor? Bu kişiyi alıp kesinlikle çalışamayacağı bir şantiye ortamına gönderiyorlar. Bir inşaata, viyadüğe ve tek kadın çalışan ve kesinlikle orada ne tuvalete gidebilir ne yürüyebilir. Çünkü bacak ciddi biçimde kullanılamayacak kadar koltuk değneğiyle de zor yürüyor. İşte orada mobbing sınırına yaklaşıyor. Fakat burada hani nerede mobbing oluyor, nerede olmuyor sınırları var. Hukukçularla dosyaları masalara yatırıp hakikaten uzun saatler çalışmak zorunda kalıyoruz. Çünkü hakimler bile daha vakıf değil konuya. Nerede kişilik haklarına aykırı hareket var, nerede mobbing var, daha oralarda değiliz arkadaşlar. Mobbing yöntemleri izolasyon çok hani gördüğümüz bir şey. Biraz önce hanımefendi arkadaşımızın paylaştığı gibi yok sayma, görmezlikten gelme, dikkate almama, söz yöneltmeme, hiç ona bir ses vermeme gibi karşılaştığımız bir davranış bu. Ya da bir şey soruyor mağdur, ona yanıt verilmiyor, ortaya yanıt veriliyor. Yani adam yerine, insan yerine konmadığı bir süreç, izolasyon süreci. Hakaret, argo küfür, saygısızca hitap, lakap takma, hakkında bir takım komik şeyler, utandırıcı, yüz kızartıcı şeyler söyleme gibi hakaretler de mobbing yöntemlerinden biri. İğneleme. Aslında daha çok mobbingçilerin başvurduğu yöntemlerden biri bu çünkü iz bırakmıyor. Batırıyor, iğneyi kaçıyor, batırıyor, kaçırıyor. Ne tanığı var, ne şahidi var, ne kanıdı var aslına bakarsak. Ve burada belli aralıklarla mağdurun canı nasıl yanar çok iyi biliyor ve iğne batırıp batırıp çıkartıyor. Doğrudan ya da dolaylı sözler yöneltiyor. Aşağılama. Evet. İşi ya da kişiliği üzerinden küçük görüyor mağduru ve mobbingçiyle eşit olmadığını ima ediyor. Sen benim eşitim değilsin diyor. Eşitim değilsin. Zaten burada kadar hukuka aykırı bir şey var ki her yurttaş anayasa karşısında eşittir. Biz eşitiz. Ne iş yaparsak yapalım, kim olursak olalım. Hiç fark etmez. Hepimiz eşitiz. Bir kere burada zaten en bir anayasal bir suç da işlemiş oluyor. Sürekli olumsuz eleştirme, takdir edilmeme, yaptığı işleri olumlu bulmama, desteklememe gibi ve yaptığı her şeyin karşısında bir tarafına kulp takma, bir tarafını eksik bulma. Bu da mobbing yöntemlerinden bir tanesi diyoruz. İş yükleme. Kişinin kapasitesinin üstünde iş verme, mevcut iş yükünün üzerinde iş verme. Kişi bambaşka bir alanda uzmandır ya da bir konuda iş yapmıştır, o konuda deneyimi vardır ama ona öyle alakasız bir görev daha verirler ki bilinir yani o işin ne kadar sürede öğrenilebileceği, ne kadar sürede hayata geçirilebileceği, o kişinin başarısız olması için fazla iş yüklenebilir ve bilgisinin, becerisinin üstünde ya da altında bazen işler verilir. Bu da çok karşılaştığımız yöntemlerden bir tanesi. İş eksiltme aynı şekilde. Mağdur hiçbir iş yapmadan masasının başında, makinasının başında oturtulur. Hiç bütün gün hiçbir iş verilmeden, ne bir e-mail düşer, ne bir telefon gelir, ne bir dosya verilir eline, hiçbir şey. Burada tamamen kişi atıl bitime, atıl duruma sokularak bu işler başkasına dağıtılır bir süre sonra. Bu biraz önce anlattığım hamile kaldığı için işten çıkartılan kişinin yaşadığı mobbing yönteminin en ağırı iş eksiltmeydi. Kendisi çok ciddi bir bölümün süpervizörü şefiydi ve orada kendisi bir ekip yönetirken tek tek o elindeki işler başkalarına dağıtılıp bir süre sonra bomboş kaldığını fark etmişti. Ve bu çok büyük bir çaresizlik duygusu yaratıyor insanlar bir süre sonra. Söylenti yayma. Mağdur hakkında doğru ya da yalan bir bilgiyi yayma. Şimdi doğru bir bilginin yayılması da ne kadar etik değil mi? Sonuçta kişinin özel bir bilgisidir, ona ait bir şeydir. Şirket içine yayma bu bilgiyi. Özel yaşamıyla ilgili bilgileri izinsiz bir biçimde üçüncü kişilere aktarma aynı zamanda. Söylenti yayma. Hoş geldiniz. Kınama bir diğer mobbing yöntemi. Mağdurun bir düşüncesi, bir inancı, bir fikri nedeniyle kınanması ve bunun da devamlı kullanılması. Bunu en çok politik konularda görüyoruz. Toplumsal meselelerde görüyoruz. Herhangi bir konuda bir görüşü vardır ve o görüşünü beyan ettiği anda bir şekilde kınanmaya başlar ve tecrit edilir. Fiziksel şiddet. Evet, artık sistematik taciz öyle bir noktaya gelmiştir ki arada bir omuzdan vurup kaçmalar, çelme takmalar, masasının üstüne vurmalar, yumruk atmalar, evrakları fırlatmalar gibi fiziksel şiddet öğeleri içeren davranışlara kadar uzanabilir. Bu biraz önce şey dedim, astından mobbing yiyen bir vakamız vardı. Bu kişi devlet hastanelerinden birinde görevli olan bir bölüm şefi. Altında çalışan görevliler, laboratuvar görevlileri ve hemşireler falan boğazını sıkıp, kollarını sıkıp sürekli yani haftada en az 2-3 kere morartıp ciddi biçimde ona fiziksel zarar veriyorlardı. En sonunda başka bir hastaneye gidip rapor aldı. Boynundaki izleri, kollarındaki izleri gösterdi. Çünkü hiçbir şekilde kanıtı yoktu. Akıl edemiyordu bütünleri ve korkar haldeydi orada bulunmaktan. Böyle arkadan gelip boğazını sıkmalar falan başlamıştı bir süre. Sonra başhekimliğe yazı yazıp bulunduğu odaya kamera talep etmesini hukukçular, avukatlarımız söyledi. Kamera talebinde bulundu. Tabii kameranın gelmesi iyi oldu anladığım kadarıyla. Bir kere o artık görüntülenemeyecek hale geldi. Çok fiziksel şiddete kadar uzanan süreçlerde var ne yazık ki. Cinsel taciz. Cinsel taciz yasalarımızda çok uzun zamandır zaten suç. Bunu hani tek başına ayrı bir konu bu. Fakat mobbingin içinde cinsel taciz unsurları da karşımıza çıkıyor. Bir vakamız vardı. Bir perakende zincirinde bir mağazada çalışan görevlilerden bir kadın amiri tarafından mimiklerle, jestlerle, sözlerle zaten cinsel içerikli bir sözel tacizde bulunuyor. Ama o yerine gelmediği için, talepleri yerine gelmediği için mobbinge dönüşüyor. depoda çalıştırmaya başlıyor. Çok ağır işler vermeye başlıyor. Bir sene sürekli kutu taşımaktan, kutu indirmekten, kaldırmaktan ciddi bel rahatsızlığı yaşıyor bu kadın. Bir süre sonra işte elle sarkıntılık ve bir takım farklı davranışlar da ortaya çıkıyor. En son zaten zor kullanarak iş yerinin başka bir noktasına götürmeye çalıştığı anda istifasını verip gitti. Sonra da dava açtı. Şehir dışında bir vakamızdı bu.
Niye mobbing olsun bu?
Efendim?
Bu niçin mobbing olsun ama? Mobbing'e girer mi ki?
Cinsel taciz yöntemlerden bir tanesi.
Ay, bağımsız bir şey.
Tabii bağımsız bir şey. Zaten en son noktasında bu yaşanmıştı. Fakat şöyle bir şey var. Çatışma nasıl başladı diye sorduğunuzda vakaya, çatışma kişinin ona ilgisine yanıt vermemesiyle başlıyor. Çatışma böyle başlıyor ve sonra sistematik bir şekilde iş yüklenerek, tenzili rütbe yapılarak iş yerinde çok ağır koşullarda çalıştırılmaya başlanıyor. Yani oradaki süreç mobbing sürecine çok benziyor. Fakat en sonunda zaten cinsel tacize de yöneldiği vakit artık işten çıkmıştı. Çıkmak zorunda kalmıştı. Ama dediğiniz gibi yasada bu zaten başlı başına bir suç. Bunun da kanıtlanması lazım ama biliyorsunuz. Mutlaka doktor raporuyla, şahitle kanıtlamak gerekiyor. Buraya kadar nasılsınız? Sormak istediğiniz? Lütfen Engin Bey.
Ben şunu merak ettim.
Buyurun.
Mobbing deminden beri bahsettiğiniz için.
Evet.
Oldukça psikolojik bir süreç yani. Kişi evet. Kimse mobbing yapan kişi ben mobbing yapıyorum demez yani. Mümkün değil öyle bir şey demeyecektir. Büyük ihtimalle bunu reddedecektir. Ve bunu kanıtlaması da çok zor. Yani yaşadığınızı siz bilirsiniz ama mesela biri gelse bunu görmek için öyle yokmuş gibi davranılacak büyük ihtimalle. Bu yüzden hani mobbing yaşayan kişi ne yapabilir? Hukuki olarak bunun ne gibi yolları var? Ve bunu kanıtlamak için de ne yapabilir? Yani biz bunu ya bir hakime nasıl diyebiliriz ki bu adam mobbing yapıyor diye?
Çok
bu
güzel. Çok teşekkürler. Çok güzel bir soruydu. Evet, mobbingi nasıl kanıtlayacağız? Bütün bunları öğrendik iyi güzel de nasıl anlatacağız hakime? Bir kere Türk hukukunda mutlaka kanıt esas. Kesinlikle sözlü beyana yönelik hiçbir şey kabul edilmiyor. Kanıtlayacaksınız. Ve diyoruz ki size yönelik yazılı bir mesaj varsa, bir uyarı, bir kötü niyet içeren yazılı bir ifade varsa bunları kesinlikle atmayın diyoruz. Bir e-mail gelmişse, sizi rencide edici, bir yazı gelmişse bunları tutun diyoruz. Hadi bunlar yok, peki ne yapacağız? O zaman diyoruz ki bir günlük tutun. Dakika dakika, gün gün bir günlük tutun. O günlükler, çünkü o günlüklerde siz bir takım olaylardan bahsediyor olacaksınız. Örnek veriyorum, iş yerindeyim, Ayşe Hanım da var, Ahmet Bey de var. Onların arasında bana şunu söyledi. Şimdi bu kişiler şahit olmak istemeyebilirler. Çünkü hiç kimse işini riske atmak istemez doğal olarak. Fakat bu hakimin takdirinde yarın öbür gün bir kanıt unsuru niteliği taşırsa bu Ayşe Hanım'ı Mehmet Bey'i hakim huzuruna çağırma hakkını taşır. Bir gelin bakalım siz de buna şahit olmuşsunuz. Ne oldu, ne yaşandı denebilir. Mutlaka tutalım bu günlükleri, bu kayıtları, gelen yazışmaları, bize söylenmiş şeyleri, hatta ve hatta iş yerindeki insanlar yine risklidir diyoruz ama bizim kendimize anlatabileceğimiz bir arkadaşımız varsa ona bunları hani çok disipline edilmiş bir şekilde anlatmayı deneyelim. Böyle dertleşmek tabii, dertleşmek babında. Fakat ben örneğin bir şey yaşıyorum ve Fulya Hanım'ı arıyorum, diyorum ki Fulya Hanım, bana bugün işte şöyle bir şey yaptılar. Elimden şu işler alındı ve ben bugün toplantıya katılamadım. Bunu hatta yazıyorum Fulya Hanım'a. Yahoo'dan, Hotmail'den mail atıyorum. Onu paylaşıyorum. Artık elektronik ortamlar, internet, mahkeme tarafından kanıt olarak kabul ediliyor. Yani internet üzerinden gelen yazışmalarda. Çünkü her bir bilgisayarın kullanıcı numarası var biliyorsunuz. Dünyanın her yerinde her bir bilgisayar bir adres taşıyor. Bu nedenle bunların kanıtlanması son derece kolay. Ve diyoruz yine paylaşalım bunları fakat dedikodu gibi paylaşmayalım. Herkese her şeyi anlatmayalım. Çünkü bu son tahlilde bize de zarar verebilir. Bunları çok biz de sistematik bir şekilde, politik bir şekilde insan kaynaklarına, yöneticimize ve de bize destek olacağına inandığımız kişilere anlatalım. Benim yaşadığım şey şu zaman başladı, şu sıklıkla devam ediyor. Benim işime yönelik şu şu şu konularda saldırılar yapılıyor da kişiliğime yönelik şu konularda saldırılar yapılıyor diyebiliyoruz. Evet, kanıtlamak çok kolay değil ama bir diğer kanıtlama süreci. Biz bu süreçte çok yıpranıp, çok mutsuz hissediyorsak kendimizi bir psikoloğa ya da psikiyatriste gidebiliriz. Bir aile hekimine gidebiliriz. Mutlaka onlara bu şekilde anlatmalıyız. Ya ben iş yerimde şu kadar zamandır şöyle bir şey yaşıyorum. Ve doktor orada bir rapor yazarken iş yerinde yaşadığı ağır nokta nokta nokta nedeniyle bana başvurdu notunu koyabilir. Yarın yine mahkeme tarafından o doktor da gerektiğinde huzura davet edilebilir. Mutlaka kullandığımız reçeteler, ilaçlar bir kanıttır. Zona olan insanlar var, sedef hastası olan insanlar var yaşadıkları ağır süreçlerden dolayı. Midesi ülser olanlar var. Bütün bunları diyoruz. İlaçlarınızın dahi, çünkü tazminat sürecinde bütün bunların size ödenme ihtimali var. Bütün bu yaşadığınız maddi kayıpların, manevi kayıplar ne yazık ki Türkiye'de yeteri kadar karşılanmıyor ama maddi kayıpları karşılıyorlar. Türkiye'de ilk kazanılmış mobbing davası için 5.000 liradan açılmıştı dava. Fakat mahkeme 1.000 liraya hüküm verdi. 1.000 lira ödendi. Çok yakın bir zamanda Ankara'daydım. Bir televizyon çalışanı, Türkiye'nin çok büyük televizyon kurumlarından bir tanesine mobbing davası açtı ve Ankara 8. İş Mahkemesi kararı onadı. 2.000 lira manevi tazminat kararı çıktı. Çok düşük manevi tazminatlar. Ne yazık ki Türkiye'de çok düşük. Dilerim mobbing yasası meclisten geçtikten sonra bu tazminatlar da yeniden değerlendirilecek.
Paha, onu soracak. Yani hukukta mobbing terimi geçiyor mu? Kavramsal olarak var mı yoksa başka bir şeylerden mi dava kazanıyor?
Evet.
Mobbing diye geçiyor mu?
Şu ana kadar kazanılan bütün davalar iş kanununun 4857'ye 2'nin 24'e 2B bendine göre kişilik haklarına hakaretten açıldı. Yani işte onur kırmak, kişilik haklarını rencide etmekten açıldı ve manevi tazminat öyle alındı. Kötü niyet tazminatı alındı. Fakat 2006'da kazanılan davayla mobbing içtihatlere geçti. Şimdi Borçlar Kanunu 417. madde hali hazırda işverene iş yerindeki cinsel tacizi önlemekle yükümlü tutuyor ve tazminat cezası ile sınırlıyor. Yasa tasarısında şu var. Artık iş yerindeki çalışanları psikolojik ve cinsel tacizi önlemek zorunda işveren diyor. Eğer kanıtlanırsa önleyemediği, işveren manevi tazminat ödemek zorunda, mobbingçiden hariç. İşveren de artık bu süreçte sorumlu tutuluyor. Ama Türk Ceza Kanunu'nun kişiliğe yönelik hakaretlerden yine kamu hukuku, idari hukuku destek alabiliyor. Oradan ceza açılabiliyor. Uluslararası işte Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ilk maddesine göre insanlar, çalışan insanlar iş yerlerinde kişilik haklarının rencide edilmesi, yok sayılmasını, psikolojik işkenceye maruz kalıyorsa diye bir madde var. Oradan dava açan hukukçularımız var. Yani şu var, o kadar yoruma açık bir şey ki bu, mobbing adı altında inşallah meclisten geçerse doğrudan davalar açılacak. Geçenler Cumhuriyet Gazetesi'nde manşet atılmıştı, göreviniz var mı bilmiyorum. Mobbing mağdurları hükümete dava açıyor diye beni de aradılar görüş almak için. Fakat şunu dedim. Bir kere hani mobbingi hükümet yapıyor da X, Y yapıyor diye bir şeyden söz edemeyiz. Mobbingi insan insana yapar. Evet. Ve dünya kurulalı beri bütün işletmelerde ister kamu olsun, ister yarı kamu, ister özel, evet bir takım şeyler yaşanıyor. Ve burada hani biz bunu ancak eğitimle ve bilinçle aşabiliriz diyoruz. Yine aynı şey söyleyeyim, buyurun.
İnsanlar insana yapar dediniz ama yani kurum politikası olarak da mobbing ya da benzeri eylemden uygulandığı durumlara rastlıyoruz.
Rastlıyoruz. Çok güzel oldu bir anımız var. Mobbing projesini yaparken Hürriyet Gazetesi'nde bizim bir röportajımız çıktı. Onun üzerine bir e-mail aldım. Bu benim için çok kıymetli bir e-mail. Bir işverenden geldi. Meğer ben mobbing yapıyormuşum diye. Şunu yapıyormuşum. Şöyle yazıyor, dişimle tırnağımla 15 senede oluşturduğum şirketimi işte sıfırdan belli bir noktaya getirdim. Fakat kadın çalışanları işe alıyorum, 3 ay sonra hamile olduklarını söylüyorlar. Şimdi ben onlara mobbing yapmayayım da ne yapayım diye bir mail. Tabii ki ben de sakın mobbing yapmayın, haklarını verin, çıkartın o zaman dedim. Yazık, hamile kadına bir de karnında bebeğiyle niçin hormonlarını, bir sürü psikolojik süreçlerini bozuyorsunuz. Yasa işverene zaten bu hakkı tanımış. Zaten işveren performansını beğenmediği, çalışmasını, verimlerini beğenmediği elemanı çıkartabilir. Bundan doğal ne olabilir?
Şöyle bir örnek var. Hı-hı. Yani işveren iş yerlerinde belirli oranda engelli istihdamına ilişkin yasaya binaen evet. bir engelli işe alıyor. Hı-hı. Ama diyor ki çok fazla ortalıkta da gözükmüyor.
Evet. Yani burada tabii ayrımcılık çok fazla karşımıza çıkıyor. Bu fuarın ve bu bizim seminerimizin duyurusu çeşitli yerlerde yansıdı. Ankara'dan bir engelli arkadaşımız telefon etti, bir işitme engelli. 4 yıllık bir üniversiteden mezun, çok da güzel bir branşı bitirmiş. Bir önceki işletmesinde yaşadığı mobbing sürecini yazdı. Aynı okuldan mezun, aynı yetkinliklerde çalışan kişiler var. Onlar 1500 lira alıyorsa bu kişiye 500 lira maaş veriyorlar. Bu bir kere ayrımcılık. Henüz mobbing değil. Sonra çok ciddi bir kampanya yapıyor bu şirket, bir proje yapıyor. Bu projenin başına da bu arkadaşı oturtuyorlar. İki kulağına cihaz takıyor aynı zamanda. Yani aslında iş yapmasıyla ilgili hiçbir sorunu yok. Ve bir süre sonra sorumluluklar var, yetki var fakat ünvanında bir türlü bir şey yapmıyorlar yani, bir düzeltme yapmıyorlar. Eleman diye geçiyor. Fakat diyor ki yani ben diğer bölüm yöneticileri gibi aynı şekilde çalışıyorum. Hani bunu lütfen düzeltin diyor. Bir süre sonra şöyle bir yanıt geliyor. Pardon ama biz seni İşkur'dan bulduk, kusura bakma diyor. Yani İşkur'un engelli kadrosundan sen bize alındın. Hani kurum kültürü son derece önemli. İnsana bakış açısı son derece önemli. Biz hala oralarda çok ciddi mücadele vermek zorundayız. Ne yazık ki. Ve bu arkadaş çok güzel bir cümle yazmıştı. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Engelli insan sadece bir uzvu eksik insandır. Başka hiçbir şeyi eksik olan değil. Bir uzvu eksik. Bunun dışında bir problem yok. Buradaki arıza, yani engelli demediğimiz insanlardaki engellere baktığımızda şurada ciddi engellerle karşılaşıyoruz. Çok utanıyorum tabii ben bundan dolayı. Bu bizim yaramız. Hakikaten öyle. Buyurun Engin Bey.
Ya bu aslında bence çok önemli bir seminer. Hani önce tebrik ederim. Gerçekten bu konuyu gündeme aldığınız ve böyle yani emeği geçen herkese teşekkür de ederim.
Çok teşekkür ederim.
Bence çok önemli bir konu. Bir de şu var. Maalesef arkadaşım da belirtti, Türkiye'de engelli istihdamı zorla yapılıyor yani. Kimse engelliyi almak için bayılmıyor. Özellikle özel sektör. Devlet sektörü de almak zorunda olduğu için biraz daha belki alıyor ama onlarda da çoğu kontenjan boş. Özel sektör tamamen zorla alıyor. Yasal zorunluluktan dolayı. O yüzden giren yani özel sektörde işe giren engellilerin birçoğu zaten baştan mobbing, potansiyel mobbing adayı olarak giriyor. Yani zaten zorla almış. Ya diyor ki hiç işe gelme. Ya da işe geliyor, o girse bile yani biz de bizzat şahit olduk. Benim eşim de benzer mobbing süreçlerini yaşadığı için biliyorum. Yani bir şekilde ona yapmadıkları işte iş azaltmak daha çok. Hani engellerde iş çoğaltmaktan çok çoğunlukla iş azaltmak yoluna gidiliyor. yapsa da işi der. Yani şu an o kadar çok söylediğimiz birçok şey o kadar çok uyuyor ki hani şahit olduklarımıza, gördüklerimize. Ama dışarıdan baktığınızda mesela biri gelse, "Aa biz onları çok seviyoruz" falan gibi böyle aptal. Yani evet, hani kanıtlaması gerçekten kolay olmayan bir şey ama hani engelli hukukçuların olsun, hani bu alanda çalışan insanların, hepimizin, sivil toplum kuruluşlarının bu konuya daha fazla eğilip bilinçlendirmesi çok önemli. Yani o yüzden teşekkür ediyorum.
Çok teşekkürler. Evet, mücadelede de ne yaşarsak yaşayalım, izole edilebiliriz, hakarete uğrayabiliriz, aşağılanabiliriz, dışlanabiliriz, küçük görülebiliriz. Bunların her birini yaşayabiliriz. Evet, bununla nasıl başa çıkacağız? Nasıl mücadele edeceğiz? Önce kendimizi olduğumuz gibi kabul edip, tüm varlığımızla kabul edip, evet, onların karşısında başı dik bir şekilde, bütün bir şekilde durmamız gerekiyor. Ben bir mobbing mağduruyum. Bu mobbing işlere nasıl girdim diye bakarsak, evet, ben de ağır bir süreç geçirdim. Ve çalıştığım işletmede 8 ayı bulan çok sıkıntılı bir mobbing dönemim oldu. Ve bunun sonunda bıraktım, istifa ettim işinden ve bu tarafa geçtim. Dedim ki ben serbest piyasada artık başka bir iş yapacağım. Ama bunu yaparken çok duyarlı olduğum bir alanda ne yapabilirim dedim. Ve mobbing alanında işte böyle gönüllü çalışmalar yapıyorum. Kamuoyunu bilgilendirmek istiyorum. Çünkü burada bir kişinin sizin duyduğunuz bir sözcüğü dışarıya gidip aktarmanız zincirleme olarak birbirini geliştirecek, toplumu, barış toplumunu oluşturacak bir sürecin parçası aslında. Evet, eğitimimiz açısından aşağılanıyor muyuz? Evet, böyle. Bu benim gerçeğim. Kendi gerçeklerimizi bilip, sahip olduğumuz durumun ne kadar farkındayız, ne kadar bununla barışırız, aslında mobbingle mücadelemiz orada başarılı oluyor ya da olmuyor. Aziz Bey'in mobbingle ilgili tamamladığı bir çalışma var, inşallah kitaplaştıracak. Biraz paylaşabilir misiniz? Mobbing davranışlarında biraz anlattığınız gibi işte. Onunla bitirelim, sonra sorularımızı alalım. Nevrotik davranışlarla ilgili bir şey söylemiştiniz. Size onu rica edebilir miyim?
Biz aslına bakarsanız araştırmadığım mobbing tutumları ile ilgiliydi. Mobbing karşısında çalışanların hangi tutumlara başvurduğu konusunda bir araştırma yaptık aslına bakarsanız. Bu davranışları da biz kategorize ettik. Pasif kalma davranışları. İsterseniz biraz açayım hangi davranışlar. Tabii. Pasif kalma davranışları, sessiz kalma, evet, hiçbir şey yapmama, evet, davranışları daha çok. Pasif kalma davranışları, görmezden gelme davranışları. Bir de pasif başa çıkma davranışları var. Aslına bakarsanız iş arkadaşlarıyla ve başka yerdeki arkadaşlarıyla paylaşması pasif kalma, pasif başa çıkma davranışları olarak değerlendirdik biz. Bir de kaçma davranışları, kurumdan istifa etme, kurum değiştirme veya bölüm değiştirme olabilir. Bir de karşı savaşma davranışları var. Karşı savaşma davranışı olarak da yönetime veya üst makama bildirme, dava açma, ilgili kişiyle yüz yüze görüşme, bir daha yapmaması için ilgili kişiyi uyarma gibi davranışlar aslında bakarsanız.
Mücadele konusunda dikkatinizi çeken davranışlar var mı yani, araştırmada?
Bunlar aslında bakarsanız bu karşı savaşma dediğimiz davranışları mücadele davranışı olarak değerlendirebiliriz.
Neler yapıyorlar mücadele ederken?
Aslında bakarsanız çok ayrıntıya girmedik. Ankete dayalı. Yalnız literatürde de biz şunu biliyoruz ki aslında bakarsanız mobbing uygulayıcıları genellikle hasta kişilik sahibi olan, daha çok narsisist özelliklere sahip gibi kişilik özelliklerine sahipler. Yalnız bir unsur çok önemli. Mobbing uygulayıcılarının karşısında güçlü durulduğu takdirde mobbingle başa çıkmanız çok daha kolay oluyor.
Evet, evet.
Onun için karşı savaşma davranışlarına başvurulması muhakkak önemli. Şunu da eklemek istiyorum ben müsaadeniz varsa. Mobbingle başa çıkmada günlük tutmadan bahsetmiştiniz veya tutanakta şöyle bir yöntem uygulanabiliyor. Bildiğim için paylaşmak istiyorum.
Lütfen buyurun.
Tutanağı olay olduğu gibi kaydediliyor. Altına şahitlerin isimleri, bahsettiğiniz gibi genellikle imza atmak istemezler. Yalnız altına bir not düşülebilir. İmza atmaktan imtina etmiştir.
Evet.
Şeklinde bir not düşülebilir. Bir diğer nokta da ister yönetici yapsın, isterse çalışanlardan bir tanesi yapsın, yönetime bir dilekçe ile başvurduğunuz takdirde bütün şirketler dilekçeleri işleme sokmak zorundalar. Zorunda. Ve bu soruza, bu dilekçenize bir cevap vermek zorundalar. Evet. Cevap vermeseler dahi bu sizin için bir kanıttır. Sadece işleme sokulma numarasını not alarak bir fotokopisini ve hatta işleme sokulduktan sonra almak önemlidir. Bu nedenle karşı savaşma davranışlarında gerek ilgili kişiyle konuşma ya gerekse hukuki süreçlere başvurma bu bir uygulayıcıların geri adım atmalarında önemli bir nokta. Son olarak müsaade ederseniz bir şey daha eklemek istiyorum. Buyurun. Şimdi mobbing sürecinde rol alanlar 3 kategoride biliyorsunuz mobbing uygulayıcıları, mobbing mağdurları bir de
seyirciler,
seyirciler diyelim. Hı-hı. Yalnız seyircilerle ilgili literatürde bir not var sadece ona değinmek istedim ben. Deniliyor ki mobbing izleyicileri bu sürece müdahale etmek veya en azından bir çözüm bulma konusunda yardımcı olmakla sorumludurlar.
Evet.
Eğer bunu yapmadıkları takdirde onlardan mobbing uygulayıcılarıyla aynı kategoride değerlendirilmeleri gerekir diyor. Onun için hepimize sorumluluk düştüğünü ben burada hatırlatmak istiyorum
çok
sadece.
Teşekkürler.
Ben teşekkür
çok
ediyorum size.
Evet, hepimiz sorumluyuz. Özellikle
evet, biraz kesmek zorunda kaldık. Zaten
bir şey kalmamış. Şey
soru cevap kısmıydı arkadaşlar. Bence çok yararlı bir şeydi. Bunun tamamını da hocam bu tür şeyleri tamamını bir ara sitemize koyalım evet. Da insanlar izleyebilsinler gerek.
Problem oluştu.
Oradan.
Şu anda ses geldi bana.
Ha, ne geldi
yok,
mi hocam?
Yok kendi mikrofonumda bir şişakla ilgili problem oluştu da.
Anladım.
Çıtırdı geldi. Onu düzelttim.
Evet. Böylelikle bugünkü programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Bugün tikleri konuştuk. Tiklerin ardından işte Metin Şentürk'le ilgili o haber üzerinde tartıştık.
Evet.
Görmeyenlerin spor yapmasından bahsettik. Ardından da mobbingle ilgili geçenlerde verdiğimiz seminerimizin ikinci boyutunu, ikincisini verdik. Hı-hı. Programımızın sonuna geliyoruz. Bugün bizimle birlikte olanlar her veya olmayanlar herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki hafta
görüşmek
üzere diyoruz. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın diyorum ben de.
Atıyorum hocam. Hadi yakala.
Oh. Al. Ver. Oo, ver vurdum lan.
Hocam, al.
Ver. Oo. Müthiş bir şey o.
Evet, devam.
Hadi program başlıyor çocuklar hadi.
Hocam ya, hocam. Ya. Hocam program başlamadan bir şut atsana. Son bir şut atabilir miyim
at hocam? Hocam, at. Vur.
Atıyorum
hadi.
Hocam.
Vur.
Hocam geliyor.
Vur.
Eyvah. Cam kırıldı. Lütfen ortalığı toplayın.
Nasıl şuttu hocam?
Hocam mükemmel şuttu ama camı dağıttık ya.
Camı dağıttım hocam.
Ya camı dağıttık. Bir de parçaları toplayın dedi hocam.
Parçaları toplayın dedi ama hocam her şey erişilebilir hale geldi. Evet, bu program başla demekti. Arkadaşlar biz gidiyoruz hadi. Radyo programına gidiyoruz. Siz toplayın ortalığı. Hadi hadi görüşürüz.
Ortalığı toplamadan nereye gidiyorsunuz? Ya nereye gidiyorsunuz? Her gün aynı şeyi yapıyorsunuz. Öyle şey baksana şuraya.
Program başlıyor ya.
Arkadaşlar toplayın ondan sonra gidiyoruz.
Toplamak isterdik ama geç kalıyoruz.
Program başlıyor program.
Toplayın 2
dakika
var
hocam. 2 dakika var koşun.
Yemek hadi koş.
Ben anlamıyorum ya. Hala aynı şey yapıyorlar bunlar ya. Yemek yiyorsunuz. Hayal ufkunuzu genişleten program. Engelsiz Değişimli Saatler başlıyor.
Her çarşamba akşamı saat 21-23 saatleri arasında.
Radyo Gören Parmak'ta.
Ben Engin.
Ben Adem.
Hepinizi bekliyoruz.
Geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden kalp seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bir hasretlik yüzün vardı, içinde bir hüzün vardı, söyleyecek sözün vardı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? anlamı yok tüm sözlerin. Sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Bambaşka bir halin vardı, fark etmeden beni sardı, benliğimi benden aldı. Bu kalp seni unutur mu? Bu kalp seni unutur mu? Kalbim seni...